الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda buluşmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle kainatta hiçbir varlığı başıboş bırakmadığı gibi insanoğlunu da başıboş bırakmamış. Hazreti Adem ile başlayan peygamberler kervanı peygamberimize kadar devam etmiş ve Allah-u Teala sürekli olarak yeryüzüne müdahale etmiş, insanlara yol göstermiştir. Şu uçsuz bucaksız kainatta, şu çölde eğer bize bir kılavuz göndermeseydi, o zaman insanoğlu ne yapacağını bilemeyecek, şaşıracak, ortada kalacak ve kendince mazeretli olacak. Ya Rabbi, sen bize yol göstermedin, sadece bize akıl verdin, bir de yol gösterici gönderseydin, bir kılavuz gönderseydin, belki de doğruyu bulurduk, aklımızla doğruyu bulamadık diyecekler ve mazeretli olacaklardı. Fakat Allah Azze ve Celle insanlara hiçbir mazeret bırakmadı. Peygamberler gönderildi ve peygamberlerin peygamber olduğunun anlaşılabilmesi için onlara mucizeler verildi. Yoksa sadece peygamberin gönderilmesi de birçok insan için çok fazla bir şey ifade etmeyebilirdi. Birçok insan peygamberlerin peygamber olduğunu anlayamadık ya Rabbi diyebilir, itiraz edebilirlerdi. Peygamberin peygamber olduğu nasıl anlaşılacak? Peygambere mucizeler verilmezse, o zaman bir takım insanlar itiraz edebilecek ve kıyamet gününde ya Rabbi, biz onun peygamber olduğunu anlasaydık elbette iman ederdik ama anlayamadık. Keşke onun peygamberliğine dair bir takım deliller bize gösterseydin, belki o zaman anlayabilirdik diyecekler ve haklı olacaklar. Allah Azze ve Celle onları yeniden dünyaya imtihana gönderecek değil. O yüzden hiç kimsenin mazereti olmasın diye verilmesi gereken her şey verildi. Mucizeler verildi, her türlü mucize verildi. Sadece Kur'an gibi ilim sahiplerinin anlayabileceği mucizeler değil, bütün zamanlara hitap eden Kur'an gibi bir mucizesi olsa bile peygamberimizin, fakat kendi zamanının insanlarına da hitap edecek, o günkü insanların kuvvetli bir imana sahip olmasını sağlayacak olan hissi mucizelere de ihtiyacı vardı. Parmaklarından suyun fışkırması gibi, gökteki ayın yarılması gibi, hurma kütüğünün inlemesi gibi, peygamberimize Allah Azze ve Celle Kur'an'ın dışında da birçok mucizeler verdi. İsra olayı da o mucizelerden birisi, Miraç olayı da o mucizelerden birisidir. Allah Azze ve Celle kullarının hepsinin ilim sahibi olmadığını bilmektedir. Bütün insanlar Kur'an'ın mucizelerini görerek iman edecek değillerdi. Onların iman edebilmesi için onlara bir takım delillerin gösterilmesi gerekiyordu. Kur'an'daki bazı ayetler mesela gaybtan haber veren ayetler, mesela Rum suresinde Rumların tekrar İranlılara karşı galip geleceğini 9 sene içerisinde tekrar galip geleceklerini ifade eden ayetin o günkü insanlara mucize olabilmesi için 9 sene daha hayatta kalmaları gerekiyordu. 9 sene sonra gerçekten de Rumlar tekrar İranlıları yener ve işte o zaman Allah'ın haber verdiği şeyin gerçek olduğunu görür ve o zaman iman ederler. Ama daha evvel ölmüş olanlar, o 9 sene içerisinde ölmüş olanlar ne olacaklar? Allah Azze ve Celle bütün insanların mazeretini tamamen silip atmak için her zamanda çeşitli mucizeler yaratır. Peygamberimize verilen Kur'an'ın elbette ki edebiyatı, fesahat ve belagatı bir mucizedir. Elbette ki ezberlenebilmesi bir mucizedir. Yeryüzünde 600 sayfa olup da kelime kelime ezberlenebilen başka bir kitap mevcut değildir. Elbette ki bu bir mucizedir. Elbette ki 1400 yıldan beri bir kelimesi bile değiştirilmemiş olan bir kitap dünyada mevcut değildir. Tabii ki bu bir mucizedir. Kur'an'ın hangi nüshasına bakarsanız bakın, hangi asra ait olursa olsun, nerede bulunmuş olursa olsun, bütün Kur'an'ların aynı olduğunu görürsünüz, bir kelimesinin bile farklı olmadığını görürsünüz. Dünyada hiçbir kitaba böyle bir şey nasip olmamıştır. Elbette ki bu bir mucizedir. Elbette ki Kur'an'ın gelecekten haber vermesi bir mucizedir. Elbette ki Kur'an'da bilimsel ayetlerin olması bir mucizedir. Güneşten bahsedilmesi, dağlardan bahsedilmesi, çocuğun anne karnındaki gelişme aşamalarından bahsedilmesi ve bunların ileride bilim tarafından doğrulanmak zorunda kalması tabii ki bir mucizedir. Kur'an mesela Yasin suresinde ve şemsu tecri li müstakarrin leha zalike takdirul azizil alim buyurur. Güneş hareket halindedir, gitmektedir. Kendisi için takdir edilmiş olan bir yere doğru, varıp duracağı bir yere doğru, Vega burcuna doğru hareket halindedir. Bütün dünya güneşin durduğunu, dünyanın onun etrafında döndüğünü zannederken Allah Azze ve Celle güneşin gittiğini ifade ediyordu. Ve daha yeni şu son asırda tespit edildi. Kur'an'ın dediğinin doğru olduğu anlaşıldı. Elbette ki bu bir mucizedir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi güneş ve güneşle beraber bütün sistem, ona bağlı olan uydular ve gezegenler hepsi beraber aynı hızla hareket etmektedirler. Uçaktan çok daha süratli bir şekilde hareket etmektedirler. Elbette ki Kur'an'ın bunu 14 asır evvelden haber vermesi bir mucizedir. Tabii ki çocuğun anne karnında önce alak olduğunu, sonra mudga olduğunu, sonra izam aşaması, kemik ve kemiğin ete bürünmesi, Kur'an'ın bu aşamaları sayması ve tıp ilminin bunları doğrulaması elbette ki Kur'an'ın mucizesidir. Fakat bunlar asırlar sonra gelecek olan insanlar için bir mucizedir. Bunlar bugün bizim için bir mucizedir. Çünkü bizim zamanımızda bunlar ortaya çıkmıştır. Biz bunları anlıyoruz ve bunların mucize olduğunu görüyoruz. Elbette Allah Azze ve Celle Firavun'un cesedinin çürütülmeyeceğini, o olayın olduğu yerde Kızıldeniz'de boğulduğunu ve onun cesedinin çürütülmeyeceğini haber verir ve
Daha sonraki nesillere ibret olsun diye onun bedenini çürütmeyeceğiz der. Hakikaten de Kızıldeniz'de bulunur, 20. asırda bulunur, secdeye kapanmış bir şekilde bulunur ve üzerinde yapılan en son tekniğe göre, karbon 14 yöntemine göre üzerinde yapılan deneyler sonucunda bu cesedin 3000 yıllık olduğu, Hazreti Musa dönemine ait olduğu anlaşılır. Elbette ki bu bir mucizedir. Fakat bütün bu ve benzeri mucizeleri, Kur'an'ın bu gibi mucizeleri bir kısmı o günün insanları için değil, daha sonraki asırların insanları için, bizim için, bizden sonrakiler için, bir kısmı ilim sahipleri için, ilmi olmayanlar için değil, Kur'an'ın mesela fesahatı ve belagatı, yüksek edebiyatı, onun benzerinin getirilemiyor olması elbette bir mucizedir ama bu ilim sahipleri için, şairler için bu Kur'an'ın insan sözü olmadığını anlayabilecek kadar edebiyata sahip olan insanlar için bir mucize olabilir. Fakat herkes de böyle bir ilim olmayacağına göre, o seviyede Arapça bilemeyeceğine göre onlara da başka mucizeler gerekmektedir. Ve işte Allah Azze ve Celle öylesi mucizeler de peygamberine vermiş ve Miraç olayını, İsra olayını gerçekleştirmiştir. Allah Azze ve Celle her alanda mucizeler verdi. Birçok peygamberlere mucizeler verdi. Daha doğrusu bütün peygamberlere mucizeler verdi. İnsanların hiçbir mazereti kalmasın diye. Bazı kimseler İsra suresindeki bir ayete dayanmak suretiyle peygamberimize Kur'an'dan başka bir mucize verilmediğini iddia ettiler. İsra olayı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve bir surenin de adı olmuştur. Subhanellezi esra bi abdihi leyla minel mehcidil haram ilel mehcidil aksallezi barekna havlem. Allah Azze ve Celle o kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecenin bir vaktinde götüren Allah'ın hiçbir eksiğinin olmadığını ifade eder. Bu olay Kur'an'ın dışında gerçekleşmiş olan bir mucize değil midir? Allah Azze ve Celle İsra olayını Kur'an'da anlatıyor. Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya, Filistin topraklarına gecenin bir kısmında götürülmesi olayı Kur'an'da vardır ve bu Kur'an'ın dışında başka bir mucizesidir peygamberimizin. Dolayısıyla peygamberimize Kur'an'ın dışında başka bir mucize verilmemiştir demek boş bir laftan ibarettir. İsra suresindeki ayete dayanarak o ayette şöyle buyuruluyor. Bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey öncekilerin onu inkar etmesidir. Bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey öncekilerin onu inkar etmesidir. Semud kavmine, yani Salih peygamberin kavmine de dişi deveyi mucize olarak vermiştik ve onlar o dişi deveyi öldürdüler. Biz mucizeleri ancak korkutmak için indiririz buyuruluyor. Bu ayete dayananlar, ayetin baş kısmına dayananlar, bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey öncekilerin onu inkar etmesidir bölümüne dayanarak demek ki Allah Azze ve Celle peygamberimize Kur'an'dan başka mucize indirmemiştir iddiasını ortaya attılar. Halbuki ayetin manası bu olamaz. Üç sebepten dolayı bu olamaz. Birincisi, Allah Azze ve Celle insanların inkar edeceğini bilmiyor muydu ki? Bilmiyor muydu insanlar peygambere mucize, o peygamberlere, önceki peygamberlere mucize verildiği zaman onların inkar edeceklerini Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu? Elbette ki biliyordu ve buna rağmen veriyordu Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah bilerek vermektedir. Orada mesela Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Semud'dan bahsedilmektedir. Salih Aleyhisselam'a dişi deveyi verdik buyuruluyor. Bir kayanın içerisinden bir deve çıkmıştı ve süt veriyordu bol miktarda. O deveyi onlar istemişlerdi ve Allah da vermişti. Sonra o deveyi öldürmüşlerdi. İnsanların iman edeceğinden korktukları için deveyi öldürdüler. Onu görenler, o mucizevi deveyi görenler belki iman eder korkusuyla deveyi öldürmüşlerdi. Allah Azze ve Celle o olayı misal veriyor. Semud kavmine dişi deveyi verdik, onlar onu öldürdüler buyuruyor. Peki ondan sonra gelen peygamberlere, mesela Hazreti Musa'ya, mesela Hazreti İsa'ya mucizeler verilmedi mi? Semud kavmi o dişi deveyi öldürdü diye, o mucizeyi inkar etti diye ondan sonra gelen peygamberlere verilmedi mi? Yine mucizeler verilmeye devam etti. Hazreti Musa Aleyhisselam'a asa mucizesi verilmedi mi? Asası ejderhaya dönüşmüyor muydu? Hazreti Musa'ya kurbağa, çekirge, kan, haşerat, tufan gibi mucizeler verilmedi mi? Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizin yarılması mucizesi verilmedi mi? Bütün bu mucizeleri inkar etmelerine rağmen ondan sonra bir başka mucize, ondan sonra bir başka mucize, sonra bir başka mucize. Kur'an'ın ifadesiyle 9 tane mucizem verilmedi Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Demek ki milletin inkar etmesi başka mucizenin verilmesine engel değil. Çünkü ayetin sonunda da ifade olunduğu gibi Allah mucizeleri neden indirir? İlla da iman etsinler diye değil, korkutmak için indiririz buyuruyor. İnsanlar onun peygamber olduğunu anlasınlar, ona karşı terbiyesizlik yapmasınlar ve ona karşı inkarda bulunmasınlar, korksunlar ve onun peygamber olduğunu anlasınlar diye veriliyor. Sadece iman etsinler diye değil, o mucizeyi görsünler ve onun peygamber olduğunu anlasınlar diye veriliyor. İman ederler etmezler onu kendileri bilir. Fakat onun peygamber olduğuna dair bir delil lazımdır. Ve Allah Azze ve Celle o yüzden peygamberlerin hepsini mucizelerle desteklemiştir. Başta da ifade ettiğim gibi, yoksa kıyamet gününde insanlar ya Rabbi demezler mi? Biz ne bilelim onun peygamber olduğunu? O da bizim gibi bir insandı. Çarşıda geziyordu, yemek yiyordu, bir kadından doğmuştu, bir melek değildi, bizim gibiydi. Biz onun peygamber olduğunu anlayamadık demezler mi? İşte öyle diyememeleri için Allah Azze ve Celle peygamberlerine mucizeler veriyordu. Peki o zaman İsra suresindeki ayetin manası nedir? Onların anladığı gibi olmadığını anlattım. O ayetin manası biz bundan böyle mucize indirmeyeceğiz demek değil. Bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey öncekilerin inkar etmesidir. İfadesinin manası nedir? Yani Allah Azze ve Celle demek istemektedir ki büyük mucizeler indirmekten alıkoyan şey, herkesin gözü önünde gerçekleşecek olan büyük mucize, Salih peygambere verilmiş olan mucize gibi, bir kayanın içerisinden bir devenin çıkması gibi bu tarzda mucizeler, bunları Allah Azze ve Celle azaltmak istemektedir. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıssasında da ifade olunuyor ki havariler demişlerdi ki Hazreti İsa'nın 12 tane talebesi, en yakın talebeleri bile içlerinden birisi de hainlik etmiştir. Yahuda işte o talebeleri dediler ki ey İsa, hel yestati'u rabbuke en yunezzil aleyne maideten mines sema, ey İsa, Rabbinin gücü yeter mi bize gökten bir sofra indirsem? Rabbinin gücü yeter mi bize gökten hepimizin gözü önünde bir sofra indirse ve biz ondan yesek? قَالَتَّقُ اللّٰهِ Hazreti İsa dedi ki Allah'tan korkun. Ne biçim konuşuyorsunuz? Elbette Allah'ın gücü yeter. Güya Müslümansınız. İman etmediniz mi? Allah'ın kudretine iman etmediniz mi? Dediler ki biz iman ettik ama biz istiyoruz ki o sofrayı görelim. Gökten insin ve biz ondan yiyelim. Bu şekilde imanımız daha da kuvvetlensin. İşte o zaman Hazreti İsa Aleyhisselam elini kaldırmış ve ya Rabbi demişti, bize gökten bir sofra indir, bize bayram olsun, bizden sonrakilere bayram olsun, bizim kurban bayramı gibi bize bayram olsun, o sofrayı indir ve ondan yesinler ve imanları kuvvetlensin. Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki Hazreti İsa'ya, ey İsa, ben o sofrayı indireceğim. Fakat o sofranın indirildiğini gördükten sonra hala iman etmeyecek olurlarsa onları öyle bir azap ederim. Öyle bir azap ederim ki alemlerde hiç kimseye o kadar azap etmediğim kadar. Alemlerde kimseye azap etmediğim kadar onları azap ederim. Yani denilmek isteniliyor ki büyük mucizeler, herkesin gözü önünde gerçekleşen o büyük mucizeler gerçekleştiği zaman eğer iman etmeyecek olurlarsa artık onlara mühlet verilmemektedir. Artık onların düşünmeleri için, araştırmaları için daha fazla müsaade edilmeyecektir. İşte Allah Azze ve Celle İsra suresinde onu kasteder. Ve demek isteniyor ki böyle mucizeler indirmekten bizi alıkoyan, bizi frenleyen öncekilerin inkar etmesi ve ne zaman ki böyle büyük mucizeler geldi ve inkar ettilerse ardından hemen azap gelir. Allah ise mühlet vermek istemektedir. Allah Azze ve Celle mühlet vermek istediği için büyük mucizeleri herkesin gözü önünde gerçekleştirmek istemez ve bunların sayısının fazla olmasını istememektedir. Çünkü insanların düşünmelerini istemektedir. Peygamberimize gelip diyorlardı ki sen peygambersen o zaman ölüleri diriltsene, atalarımızı dirilt. Onların içerisinden Kusay bin Kilab da olsun. Biz ona soralım. Bakalım sen gerçekten peygamber misin, değil misin? Gerçekten senin dediğin gibi tekrardan diriliş var mı yok mu? Biz ona soralım. Ölüleri dirilt diyorlardı. Bir kısmı diyordu ki şu Safa ve Merve tepelerini altına dönüştür. Ve bir kısmı diyordu ki şu dağları bizden uzaklaştır. Burayı da ovaya çevir. İçinden ırmaklar aksın. Bu şekilde senin peygamber olduğunu anlayalım. Cebrail aleyhisselam gelmiş ve Efendimiz'e demişti ki ya Muhammed, eğer istersen Rabbin bunları yapar. Eğer istersen Allah bunları yapacaktır. Fakat daha sonrasında onların düşünmeleri için fırsat verilmeyecektir. Hangisini istiyorsan iste. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimden mühlet isterim dedi. Ya kabul etmezlerse? Hazreti Musa aleyhisselam asayı atıyordu, ejderha oluyordu. İman ettiler mi? Firavun ve erkanı, Firavun ve milleti, Kıptiler iman ettiler mi? Hazreti Musa aleyhisselama deniz yarıldı. Musa aleyhisselam içine girdi. Bunu gören Firavun ve askerleri iman ettiler mi? Hazreti İsa aleyhisselam biiznillah ölüleri diriltiyordu. İman ettiler mi? Körlerin gözünü açıyordu. İman ettiler mi? Allah Resulü bunu biliyordu. Her bir mucize olduğunda işte bu bir sihirdir diyorlardı. İşte onun için Peygamberimiz onu bildiğinden dolayı onların içinden imana layık olanların düşünebilmeleri için fırsat verilmesini istiyordu. Rabbimden mühlet isterim diyordu. Mühlet versin ki belki içinden iman edecek olanlar iman etsinler. Halid bin Velid gibiler, belki henüz meseleyi anlamamış olanlar ama ileride anlayacak olanlar var. Onların mühlete ihtiyacı var. Onlar iyi niyetliler, anlayamıyorlar. Eğer böyle bir mucize gerçekleşir, ondan sonra da yine anlayamazlar, bunu sihir zannederlerse, o takdirde onların artık daha fazla düşünmelerine fırsat verilmez ve azap gelir. O yüzden Efendimiz o tarzda bir mucize istememişti. Yoksa peygamberlere mucize verilir. Bizi mucizeler indirmekten alıkoyan şey öncekilerin inkar etmesidir ayetin. Sonraki peygamberlere mucize verilmediğini göstermez. Salih peygamberden sonra gelen diğer peygamberlere de mucize verilmeye devam edildi. Demek ki bazılarının inkar etmesi sonrakilere mucize verilmesine engel değildir. Gene mucize verilmiştir. Diyorlar ki peygamberimizin makamını küçültmek isteyenler, peygamberimize Kur'an'dan başka bir mucize verilmemiştir diyenler, mucizelerle ilgili yüzlerce hadisi inkar eden hadis inkarcıları, diyorlar ki peygamberimize Kur'an verildi, bu yetmez mi? Hazreti Musa'ya da Tevrat verilmişti, yetmezdi demek ki. Hazreti Musa aleyhisselama Tevrat verilmedi mi? Tevrat da kelamullah değil mi? O da mucizevi değil midir? Hazreti Davud'a Zebur verildi. Hazreti Musa'ya Tevrat verildikten sonra ona başka mucizeler verilmedi mi? Biraz evvel birkaç tane misal verdim. Hazreti Davud'a Zebur verildikten sonra ona başka mucize verilmedi mi? Dağlar ve taşlar Hazreti Davud'la birlikte Allah'a tesbih ederlerdi. Allah Azze ve Celle onun için demiri yumuşatmıştı. Demiri tutar ve büküverirdi. Allah Azze ve Celle Hazreti Davud'a Zebur'dan başka mucizeler vermedi mi? Hazreti İsa'ya İncil'den başka mucizeler vermedi mi? İncil de Allah'ın kelamı değil midir? İncil de mucizevi idi. Kur'an gibi, Kur'an nasıl ki benzeri getirilemezse, Tevrat'ın da benzeri getirilemez, Zebur'un da benzeri getirilemez, İncil'in de benzeri getirilemez. Bunlar da Allah'ın kitabıdır ve dolayısıyla benzeri getirilemez. Buna rağmen Allah Azze ve Celle başka mucizeler bu peygamberlere vermedi mi? Biraz evvel dediğim gibi kitabın mucizevi yönlerini ilim sahipleri görür. Halk kesimi için de mucizeler lazım. Elinden suyun fışkırması gibi mucizelere ihtiyacı var. Hurma kütüğünün inlemesi gibi mucizeler lazım. İsra gibi, Miraç gibi mucizeler lazım. İşte o yüzden diğer peygamberlere verildiği gibi peygamberimize de mucizeler verildi. Belki bunların bir kısmı, mucizelerle ilgili hadislerin bir kısmı belki bazen mütevatir seviyesinde bazı mucizelerle ilgili hadisler sahih seviyesinde, bazı mucizelerle ilgili hadisler ise zayıf. Bir kısmı da uydurma olabilmektedir. Fakat bütün bunların bir araya gelmesiyle kesin olarak anlaşılan bir şey var ki peygamberimize Kur'an'ın dışında daha başka birçok mucizeler verilmiştir. İsterse bu hadislerin bir kısmı zayıf olsun. Nasıl ki zayıf ipler bir araya gelir, bir halat meydana gelirse, bu zayıf hadislerin de bir araya gelmesiyle kuvvetli bir mana meydana gelir ve bunu inkar artık caiz olamaz. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e birçok mucizeler verdi. Bu mucizeler peygamberlerin peygamberliğini ispat ettiği gibi Allah'ın kudretini de ispat eder. Allah'ın hiçbir sebebe bağlı kalmak zorunda olmadığını ispat eder. Normalde su kayanın içinden gelir, su toprağın altından fışkırır, su gökten gelir, parmaktan su fışkırmaz. Ama Allah Azze ve Celle sebeplere bağlı kalmak zorunda değildir. Sebepler insanlar içindir. İlla da bir sebep olmalı değildir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı babasız olarak dünyaya getirir. İnsanlara bunu göstermek ister. Allah sebeplere bağlı kalmak zorunda değildir. Bir çocuğun dünyaya gelmesi için illa da bir anne ve bir babanın olması gerekmez denilmektedir. Denizi yarar Allah, hiçbir sebebe bağlı kalmadığını ispat eder. Kendi kudretini ispat eder ve peygamberinin peygamberliğini ispat eder. İşte İsra olayı da böyle bir olay. İsra gece yürütmek demek. Seriye kelimesinden gelir. Seriye geceleyin yola çıkan birlik, askeri birliklere verilen isimdir. Sera fiilinden, ifal babından getirilir esra. Bu şekilde B harfi cerri ile birlikte yürüttü manasına gelmektedir. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi berekna havlem. O Allah ne kadar yücedir. Subhan. Hiçbir eksik sıfatı yoktur. Hiçbir eksiği yoktur. Bütün sıfatları kamildir. Tamamdır. Hiçbir eksiği yoktur. Bütün her şeyi işitir. Her şeyi bilir. Bilmediği yoktur. İşitmediği yoktur. Haberdar olmadığı yoktur. Rahmetinin sonu yoktur. İntikamının da sonu yoktur. Bütün sıfatları sonsuzdur. Sonsuz olmasaydı Subhan olmaz idi. Bütün sıfatları sonsuzdur. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle sureye başlarken önemli bir olayı anlattığını ifade etmek için Subhan diye başlar. Subhanellezi, öyle bir Allah ki hiçbir eksik sıfatı yoktur. Kulunu Muhammed Mustafa'yı gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Demek ki olay mühim bir olaydır. Allah Azze ve Celle olayın mühim bir olay olduğunu anlatmak için Subhan diye başlamıştır. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Önemli bir olay var demek ki. Bazıları bu olayın rüyada gerçekleştiğini iddia ettiler. Eğer İsra olayı, Miraç olayı rüyada gerçekleşmiş olsaydı Subhan diye başlamasına gerek yoktu. Subhan diye başlamasından anlaşılıyor ki bu olay insanların anlayamayacağı kadar fevkalade harika bir hadisedir. Allah Azze ve Celle o yüzden Allah'ın hiçbir eksik sıfatının olmadığını söyleyerek başlamıştır. İnsanlarda böyle bir şüphe meydana gelmesin diye. Sebeplere bağlı kalmak sizin için geçerli. Siz bir takım şeyleri yapmaya gücünüz yetmez. Siz acizsiniz. Fakat Allah için böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden denilmek istenildi ki ey insanlar, ey insanlar, Allah'ın hiçbir eksik sıfatı yok. Bütün eksiklikler ondan uzaktır. Subhan. O yüzden o Allah bu olayı gerçekleştirdi. Dolayısıyla şüphe etmenize gerek yok. Hiçbir şekilde şüphe etmemelisiniz. Subhanellezi esra bi abdi. Kulunu götüren Allah'ın hiçbir eksiği yoktur. Götüren ifadesi kullanılıyor. Rüya için götüren ifadesi kullanılmaz. Rüya için belki Allah'ın göstermesi ifadesi kullanılır. Gösteren Allah denilir. Fakat burada götüren bir Allah'tan bahsediliyor. Demek ki Allah Azze ve Celle götürmüştür. Hem de min harfi cerriyle minel mescidil haram. Mescid-i Haram'dan ilel mescidil aksa. Mescid-i Aksa'ya kadar. Mescid-i Aksa'ya kadar. Mescid-i Aksa'nın içine girmiş midir? Yoksa oraya kadar mı gelmiştir? Ulema arasında ihtilaf var, çeşitli rivayetler var. Fakat kesinlikle bu olayın rüyada gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Eğer rüyada gerçekleşmiş olsaydı Subhan diye başlamasına gerek yoktu. Çünkü rüya her zaman görülebilmektedir. Ve eğer rüyada gerçekleşmiş olsaydı Mekke'nin kafirleri alay etmezlerdi. Peygamberimiz onlara bu olayı haber verecek ve onlar da inkar edecek ve alay edecekler. O kısmına daha sonra geleceğiz. Allah Azze ve Celle onu beden ve ruhla birlikte götürüyordu. Efendimiz kendisi anlatıyor olayın nasıl gerçekleştiğini. Bir gün diyor, bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra bir rivayette Ümmü Hani'nin, Hazreti Ali'nin kız kardeşi, onun evinde uyumuştum. Yarı uyku yarı uyanıklık halinden Cebrail aleyhisselam geldi ve beni uyandırdı ve beni oradan çıkardı. Zemzem kuyusunun yanına götürdü, Mescid-i Haram'ın yanına. Hicr'in yanında bir rivayete göre Ümmü Hani'nin evinde uyuyordu ve oradan götürüldü Kabe'nin yanındaki Hicr'e. Bir rivayette ise zaten Kabe'nin yanında uykuya dalmış ve o şekilde Cebrail aleyhisselam gelmiş idi yanına. Ve yarı uyku yarı uyanıklık halinde Cebrail aleyhisselam onu götürmüş ve boğazından karnına kadar yarmış ve içindekileri çıkarmış, kalbini çıkarmış, içindekileri tertemiz etmiş, zemzem suyuyla onu yıkamış ve sonra altından bir tas getirilmiş, içinde iman ve hikmet olan, yakin olan, kesin bir iman, kuvvetli bir iman, yakini bir iman olan bir tas getirilmiş ve Hazreti Peygamber'in kalbine boşaltılmış ve bu şekilde böyle bir kalbe ulaştıktan sonra bu yolculuk başlamıştı. Demek ki böyle bir kalbe ulaşmayanlar, temizlenmemiş kalplerle yükselmek demek ki mümkün değil. Böyle bir seyahat, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru götürülme olayı başlamadan evvel o temiz peygamberin temiz kalbi tekrar temizleniyor, zemzem ile yıkanıyor ve içerisine nur ve iman dolduruluyor. Yakini bir iman ile ondan sonra bu seyahat başlıyor. Yükselmek isteyenler kalplerine dikkat etsinler. O yüzden peygamberimiz buyurmaktadır ki vücutta bir et parçası var. O düzeldiği zaman tüm vücut düzelir. O bozulduğunda tüm vücut bozulur. Dikkat ediniz. O ancak kalptir. Kalbinize dikkat edin buyuruyor. Kalbinize dikkat edin ve kalbinizi güçlendirin. Vücudunuzdaki elbisenin eskimesi gibi kalbinizdeki iman da öyle eskir. İmanınızı tazeleyiniz. Dediler ki ya Resulallah, imanımızı nasıl tazeleyeceğiz? Allah'ı çok zikrediniz buyurdu. Allah'ı çok zikrediniz. La ilahe illallah'ı çok tekrarlayınız. Bu şekilde kalbinizi taze tutunuz. Kur'an ve sünnette sürekli olarak kalp üzerinde durulmuştur. Allah Azze ve Celle kitabında sağlıklı kalplerden bahseder, hastalıklı kalplerden bahseder, sertleşmiş, taşlaşmış kalplerden bahseder, taşlardan bile daha sert olan kalplerden de bahseder, münafığın kalbinden de bahseder, kafirin kalbinden de bahseder, müminin kalbinden de bahseder, firavunlaşmış olanların kalbinden de bahseder. Bu şekilde Allah daima kalbe dikkat çeker. Fi kulubihim marad buyurur. Onların kalplerinde hastalık var. Kalbinde hastalık olanlardan bahseder. İşte Hazreti Peygamber'in kalbi temizlenmiş olduğu halde Böyle bir olay, kalbinin yarılması olayı çocukluğunda da gerçekleştiğine dair rivayetler var. Çocukken de kalbi bu şekilde bir ameliyat edilmiş. O zaman da kalbi temizlenmiş idi. Fakat bu olayın başında Peygamberimize tekrar aynı şekilde bir ameliyat yapıldı. Ve ondan sonra Efendimiz buyuruyor ki Burak getirildi. Burak kendisi tarif ediyor. Affedersiniz, merkepten biraz daha büyük, katırdan biraz daha küçük, beyaz olan bir hayvan. Öyle hızlı gidiyordu ki rüzgardan çok daha hızlı, çok süratli gidiyordu ve ta ufka insan gözüyle baktığı zaman ne kadar insanın gözüyle görebildiği en son noktaya adımını atıyordu. Her bir adımını insanın gözünün görebildiği son noktaya atıyordu. Ve bu şekilde Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü ifade eder. Bu mesafe, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan mesafe, hızlı bir şekilde gidilirse o günkü şartlarda deve ile, hızlı bir şekilde gidilirse bir aylık yol, gelişi de bir ay, iki aylık yol, gecenin bir vaktinde kısa bir zaman içerisinde gerçekleşiyordu. Burak hızlı bir şekilde gidiyordu ve Cebrail ile birlikte Burak'a binmişlerdi. Bir rivayete göre Peygamberimiz öndeydi, bir rivayete göre Cebrail öne binmişti. Her neyse bu şekilde gidiyorlardı ve giderlerken bir ses duydu Peygamberimiz. Rivayetlere göre bir ses kendisini çağırıyordu. Cebrail aleyhisselam yürü dedi. Efendimiz devam etti, bakmadı. Kimdir bu ey Cebrail dediği zaman Cebrail aleyhisselam dedi ki o bir Yahudi, seni Yahudiliğe davet edecektim. Biraz sonra bir başka ses seslendi. Efendimiz de Cebrail yürü devam et dedi yoluna. Ve sonra o kimdir biliyor musun? O seni Hristiyanlığa davet edecekti. Birisi mağdubi aleyhim olan, gazaba uğramış olan Yahudiler, birisi dallin olan, Hazreti İsa'ya Tanrı diyen, Tanrı'nın oğlu diyen Hristiyanlar. Seni oraya davet edecektim. Sonra çok kötü kıyafetle karşısına çıkan bir kadın ve sonra yaşlı bir kadın görüldü. Cebrail aleyhisselam Efendimiz dönüp bakmadı ve Cebrail o kimdir biliyor musun dedi. O dünyadır dedi, senin karşına çıktı. Bu yaşlı kadının ömrü ne kadar kalmıştır? İşte dünyanın ömrü de ondan daha fazla değil. Bu şekilde Hazreti Peygamber yoluna devam ediyordu. Belli bir yere geldikleri zaman Cebrail aleyhisselam in dedi. Efendimiz indi. Namaz kıl dedi. Allah Resulü orada namaz kıldı. Sonra burası neresidir dediği zaman Yesrib dedi. Yani Medine'm. Sen buraya hicret edeceksin. Efendimizin hicretine yakın bir zamanda bu olay gerçekleşiyor. Peygamberimize peygamberlik verildikten 11,5 sene sonra, 12 sene kadar, Peygamberimiz 52 yaşındayken bu olay gerçekleşti. Hicretten bir sene kadar evvel, bir rivayete göre 6 ay, bir rivayette 1 sene, bir rivayete göre 1,5 sene kadar, yani hicrete 1 sene kadar kalmıştı ki bu olay gerçekleşti. Çünkü Peygamberimiz zor günler geçiriyordu. Allah Azze ve Celle bu olayı yarattı ona moral vermek için. Hem onun peygamberliğine bir mucize olsun diye, hem kendisinin kudretine bir delil olsun diye, hem de peygamberine teselli olsun diye Allah Azze ve Celle peygamberimize böyle bir olay nasip ediyordu. Peygamberimiz bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyordu Mekke döneminde. Bu olay Mekke döneminde peygamberliğinin ilk 12 sene içerisinde gerçekleşiyor. Ve peygamberimiz zulüm altında, Müslümanlar zulüm altında, özellikle peygamberlik verildikten 7 sene sonra Mekkeliler bir araya toplanmışlar ve karar almışlardı. Müslümanlarla kız alışverişi yasaktı. Müslümanlara ekmek yemek vermek yasaktı. Müslümanlarla görüşülmeyecek ve konuşulmayacaktı. Böyle bir takım kararlar almışlar ve Müslümanlara ambargo koymuşlardı. Bu ambargo 3 sene sürdü. 3 sene içerisinde bir kısmı açlıktan öldü. Bir kısmı ot yemeye başladı. Kadınlar, çocuklar çok kötü bir durumdaydılar. Efendimiz ve onunla beraber olanlar bir bölgeye sıkıştırılmış ve oradan kervanların geçmesine de müsaade edilmiyor. Ve bu şekilde onlar orada ambargo altında inim inim inliyorlardı. 3 sene bu şekilde devam etti. Yazdıkları o anlaşma metnini Kabe'nin direğine asmışlardı. Müslümanlarla görüşülmeyecek, kız alıp verilmeyecek, ekmek yemek verilmeyecek, onlarla konuşulmayacak. Yazmışlar ve Kabe'nin direğini asmışlardı. Allah Azze ve Celle bir böceği göndermiş ve o asılı olan o yazının her tarafını yemiş ve sadece Bismikallahümme kısmı kalmıştı. Allah'ım senin adınla. Sadece o kısmı kaldı. Ve içlerinden bir kısmı merhamete gelmiş. Biz bunlara neden böyle zulüm yapıyoruz diye kendi aralarında konuştular. Birisi bu işi başlattı. Diğerleriyle gitti görüştü. Ve bu zulmün artık sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Ve bu şekilde gittiler ve o kağıdı astıkları o anlaşma metnini yırtmak istediler. Fakat baktılar ki zaten Allah Azze ve Celle o kağıdı imha etmiş. Göndermiş olduğu böcek ile o kağıt zaten yenmiş, bitirilmiş. Sadece Bismikallahümme kısmı kalmış. Müşrikler yazarlarken Allah'ın adıyla diye başlayarak yazıyorlardı. Bugün nice Müslümanım diyenler Bismillahirrahmanirrahim demezler. Böyle başlamazlar. Yazılarına Bismillah diye başlamazlar. Mekke'nin putperestleri hem de Müslümanlara karşı, peygambere karşı böyle bir anlaşmayı yazıyorlar ve onun başına bile Bismikallahümme diye yazıyorlardı. Allah'ı biliyorlardı. Allah'ı kabul ediyorlardı. Ve ey Allah'ım senin adınla başlarım diyorlardı. Putlara da tapıyorlardı ama bu Allah'ı inkar ettiklerinden değil. Putlara tapıyorlardı, Allah'a yaklaşmak için tapıyorlardı. Ve mâ ne'abuduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zulfe diyorlardı. Biz bu putlara neden tapıyoruz? Allah'a bizi daha çok yaklaştırsınlar diye. Allah'ı inkar ettiklerinden değil. Dediğim gibi başlarken Bismikallahümme diye başlıyorlar. Böyle yazıyorlardı o zulüm metnine. Allah'ın adıyla başlayarak yazmışlardı. Ve işte o zulüm tam 3 sene sürdü. 10. yıl oldu. O zulüm kaldırıldı. Fakat peygamberimizin en yakınlarından olan amcası olan Ebu Talib o sene öldü. Efendimiz'i koruyordu. Müslüman değildi ama yeğeni olduğu için, peygamberimizi çok sevdiği için onu koruyordu. Ve hanımı Hazreti Hatice annemiz de vefat etti. Aynı sene 10. yılda bu feci hadiseler, Efendimiz'i çok üzen, hüzün yılı denilen o olaylar gerçekleşti. Peygamberimizin bu 2 yardımcısı ölünce Mekkelilerin zulmü daha da arttı. Ve Allah Azze ve Celle işte o dönemde bu olayı gerçekleştirdi. Mekkelilerin zulmü artınca Allah Azze ve Celle bu olayı gerçekleştirerek peygamberine moral veriyordu. Olay gerçekleşti ve Efendimiz yürütüldü. İsra olayı gerçekleşti. Allah Resulü Mescid-i Haram'dan alındı, Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Dediğim gibi yolda giderken Medine'ye uğradı ve Cebrail aleyhisselam, senin ümmetinin geleceği yer, ashabının geleceği yer burası, hicret edeceğin yer burasıdır demiştim. Allah Resulü biliyordu hicret edeceğini. Hicretten bir sene, bir buçuk sene evvel zaten kendisine bu şekilde haber veriliyordu. Esasında bu olaydan da 12 sene evvel, ilk peygamber olduğu sırada Varaka bin Nevvel tarafından zaten kendisine haber verilmişti. O yaşlı Hristiyan tarafından kendisine haber verilmişti. Peygamberimiz onun yanına gitmiş ve başından geçen olayı anlatmış. Meleğin kendisine geldiğini, oku dediğini, başından geçen o olayı, peygamberliğin verilmesi olayını anlattığında, Varaka ilim sahibi, yaşlı bir alim idi ve dedi ki, sana gelen Musa'ya gelendir, sana gelen Cebrail'dir ve eğer milletin seni memleketinden çıkaracağı gün, hicret etmek zorunda kalacağın gün hayatta olursam, işte o zaman sana yardım ederim. Efendimiz şaşırmıştı. Dedi ki, beni mi çıkaracaklar kendi memleketimden? Halbuki beni seviyorlar. Beni mi çıkaracaklar? Evet demişti Varaka. Senin getirdiğin davayı her kim getirmişse mutlaka memleketinden kovulmuştur. Senin getirdiğin la ilahe illallah davasını, Allah'ın dediğinin olması gerektiğini, Allah'tan başka bir ilahın olmaması gerektiğini her kim söylediyse mutlaka vatanından kovulmuştur. Senin de başına mutlaka bu gelecektir ve başka bir memlekete gitmek zorunda kalacaksın. Allah Azze ve Celle Varaka'nın diliyle aslında peygamberimize haber vermiş oluyordu. Senin başına bunlar gelecek ey Resulüm. Aslında Varaka'yı konuşturan Allah'tı. Konuşana bakma, konuşturana bak. Aslında Varaka'yı konuşturan Allah'tı. Ve Allah Azze ve Celle onu haberdar ediyordu başına gelecek olan şeylerden. Ve peygamber bilerek bu davaya giriyordu. Bilmeden değil, her şeyi göze alarak giriyordu. Bile bile bu zahmete katlanıyordu. İşte o zaman da Varaka tarafından haber verilmişti. Şimdi de Cebrail tarafından haber veriliyor. Cebrail aleyhisselam senin geleceğin yer buradır diyordu ve Medine'yi hedef olarak gösteriyordu. Yolda giderken hedefler gösteriyordu. İsra olayı ve Miraç olayı basit bir hadise değil. Peygamberimize verilmiş olan Kur'an'dan sonraki en büyük mucizedir desek yeri var. Birçok manalar içermekte, birçok mesajlar içermektedir. Yolda giderlerken bir yere yine vardılar ve in dedi Cebrail. Efendimiz indi ve burada namaz kıl dedi. Burası neresidir dedi peygamberimiz. Burası Tur-i Sina'dır dedi Cebrail. Hazreti Musa'nın Allah ile konuştuğu yer. Efendimiz indi ve orada iki rekat namaz kıldım. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e Musa Aleyhisselam'ın bastığı yerlere basmayı ve onu sevmeyi gösteriyor ve Yahudilere karşı da Hazreti Peygamber'i yavaş yavaş hazırlıyordu. Çünkü Medine'ye geldiği zaman Yahudilerle karşılaşacaktı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak seçildiği ve kitabın kendisine verildiği, Allah'ın kendisiyle konuştuğu topraklara götürülüyordu Hazreti Peygamber ve burası Tur-i Sina'dır deniyordu. Ve Efendimiz Tur-i Sina'da iki rekat namaz kıldı. Sonra daha ilerledim ve Beytullah'ıma vardılar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer, Filistin topraklarına vardın. İn dedi Hazreti Cebrail. Efendimiz indi ve iki rekat namaz kıldı. Bura neredir dedi Cebrail Aleyhisselam. Bura Beytullah'ımdır. Hazreti İsa'nın doğduğu yer, büyüdüğü yer. O burada mücadele verdi. Allah Azze ve Celle peygamberimize hedefler gösteriyordu. Yesrib, Medine hedef olarak gösteriliyordu. Sonra Tur-i Sina hedef olarak gösteriliyordu. Mısır fethedilecek deniyordu. Ve sonra Beytullah'ın, Filistin toprakları. Ve oradan sonrasında da Mescid-i Aksa'ya kadar ulaştılar. Buraya kadar olan yolculuk Burak'la gerçekleşti. Mescid-i Aksa'ya kadar ulaştılar. Ve Hazreti Peygamber mescidin içerisine girerek orada namaz kıldı. Kendi kıblesine doğru dönerek namaz kıldı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve selleme Filistin toprakları hedef olarak gösterildi. Ve Efendimiz bu olaydan sonra da Filistin'e doğru namaz kılmaya devam etti. Bir sene kadar daha Mekke'de kaldığı süre içerisinde ve sonra Medine'ye hicretten sonra 14 ay, bir rivayette 16 ay kadar daha Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Kıblesi o zaman için Mescid-i Aksa olmuştu. Kur'an'da Mescid-i Aksa'ya dön diye bir emir bulamazsınız. Mescid-i Haram'a doğru dön diye bir emir var. Fakat Mescid-i Aksa'ya dön diye bir emir bulamazsınız. Allah Azze ve Celle peygamberine Kur'an dışında bir vahiy göndererek Mescid-i Aksa'ya doğru dönmesini emrediyordu. Ve Efendimiz Mescid-i Aksa'ya doğru bir müddet namaz kılmıştı. Sonra Yahudilerin ve Hristiyanların laflarından ötürü rahatsız oluyordu. Ve Muhammed'in kendi kıblesi yok, bizim kıblemize doğru dönüyor dedikleri için. Aynı zamanda Kabe yeryüzünde Allah adına yapılmış ilk Beytullah olduğu için, kendisi Kabe'nin çocuğu olduğu için, orada doğduğu, orada büyüdüğü için, Kabe'de namaz kılmak diğer mescitlerden 100.000 kat daha üstün olduğu için, Efendimiz kendisine başka bir kıble istiyordu. Hem Hazreti İbrahim'in torunudur, Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'nin kıble olmasını istiyordu. İbrahim'in hatırası için. Bütün bunlardan dolayı aslında Mescid-i Aksa'ya doğru dönmek istemiyor, Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu. Fakat bir emir beklemesi gerekiyordu. Çünkü kendi kafasına göre kıble tayin edemez. O yüzden Bakara suresinde buyurulur ki: "Kad nera takallube vecike fissemâ felenuvelliyenneke kıbleten terdâhe fevelli vecheke şatral mescidil haram ve haysu mâ kuntum fevellu vucuhekum şatrahum." Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Kıblenin değiştirilmesini istiyorsun, bunu biliyoruz. Mescid-i Aksa'ya doğru dönmekten sen Kabe'ye doğru dönmek istiyorsun, bunu biliyoruz. Seni razı olacağın kıbleye doğru çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ve ey müminler, siz de nerede olursanız olun Mescid-i Haram'a doğru dönün. Bu şekilde Mescid-i Haram kıble olarak tayin edilmiş oldu. Ama Allah Azze ve Celle neden önce Mescid-i Aksa'yı kıble olarak tayin etti? Neden? Neden Peygamberimiz Mescid-i Haram'dan alındı, Mescid-i Aksa'ya götürüldü? Neden? Allah Azze ve Celle Müslümanlara hedef gösteriyordu. Sizin eskiden kıbleniz Mescid-i Aksa idi. Kabe neyse Mescid-i Aksa da odur. Dolayısıyla Kabe işgal altında olsaydı ne yapardıysanız Mescid-i Aksa işgal altında olduğu zaman da aynısını yapmak zorundasınız.
Yahudi, Yahudi, Hayber'i hatırla. Muhammed ordusu gelecek yakında. Yahudi, Yahudi, Hayber'i hatırla. Muhammed ordusu gelecek yakında.
Allah Azze ve Celle Müslümanlara kitabında hedefler gösterdiği gibi bu İsra olayıyla da Müslümanlara hedef göstermiştir. Nasıl ki Fetih suresinde ve Tevbe suresinde aynı kelimelerle Allah Azze ve Celle buyurur ki Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni kullihim. O Allah Resulünü hidayet ile ve hak din ile göndermiş. Neden göndermiştir? Sadece namazı niyazı öğretmek için değil. Neden gönderdi? Sadece ahlakı öğretmek için değil. Neden gönderdi? Sadece öğüt vermek için değil. Neden gönderdi? لِيُزِهِرَهُ عَلَى الدِّينُ كُلِّ. Bütün dinlere üstün gelmek için. İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için. İslam'ı galip getirmek için. Allah Azze ve Celle'nin peygamberi göndermesinin sebebi bu. Sadece öğüt vermek için değil. Dünyaya İslam'ı hakim kılmak için. Allah Azze ve Celle hedef gösteriyor kitabında. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ. Onlarla savaşın fitne kalmayana kadar. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Ve tamamıyla din Allah'ın olana kadar. Yeryüzünde Allah'ın dediği olana kadar onlara karşı savaşın. Allah tüm dünyayı hedef olarak gösteriyor. Kitabıyla hedef gösteriyor. Peygamberinin diliyle bize hedef gösteriyor. İstanbul fethedilecektir buyuruyor. Roma'da fethedilecektir buyuruyor. Hazreti Peygamber de hedef gösteriyor. İsra olayında da yine hedef gösterildiğini görüyoruz. Hazreti Peygamber götürülüyor Mescid-i Aksa'ya. Bütün peygamberler orada kendisini bekliyor. Hadislerden öğreniyoruz. Bütün peygamberler diyor oradaydılar. Cebrail aleyhisselam söylüyor. Hazreti Adem'den itibaren diyor gönderilen tüm peygamberler burada ya Resulallah. Ve herkes namaz kılınacak kimin kıldıracağını düşünürken Cebrail aleyhisselam peygamberimize diyor öne çık ya Resulallah. Allah Resulü öne çıkıyor ve bütün peygamberlere orada namaz kıldırdım. Bütün peygamberler Mescid-i Haram'da namaz kılmış değil. Ama bütün peygamberler Mescid-i Aksa'da namaz kıldı. Allah Azze ve Celle Mescid-i Aksa'ya böyle bir şeref nasip etti. Aynı zamanda Müslümanlara da böyle bir hedef gösterdi. Orası bütün peygamberlerinin namaz kıldığı mekan. Şu anda Yahudinin zulmü altında inim inim inliyor. Allah Müslümanlara hedef gösterdi. Ve bu şekilde Burak ile buraya kadar geldi. Müslümanlara Mescid-i Aksa gösterildi. Ve sonra kıblemiz oldu. O olaydan sonradan aşağı yukarı 2 sene kadar bir süre daha kıblemiz olarak devam etti. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı Müslümanlar. Sonra Allah kıbleyi değiştirdi. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, biraz evvel anlattığım sebeplerden dolayı kıble değiştirildi. Kıblenin değiştirilmesi aynı zamanda şu mesajı veriyordu insanlara. artık sancak İsrailoğullarından alınmıştır. Onlar görevlerini yerine getirmediler. Allah Azze ve Celle onları yeryüzüne bir ümmet olarak göndermişti. Yahudiler yani Hazreti Musa'nın ümmeti, Hazreti İsa'nın ümmeti, onlar yeryüzüne bir ümmet olarak gönderilmişlerdi. Fakat görevlerini yerine getirmediler. Kendi kitapları da bunu söylüyor. Zebur'da da, İncil'lerde de bunu görebilirsiniz. Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal kabul ettikleri metinlerde bunu görebilirsiniz. Ve kendi kitaplarında onlara deniyor ki, cihad edecektiniz, etmediniz. Ey İsrailoğullarım, İsrail Yakup Aleyhisselam'ın künyesidir. Ey Yakup oğulları yani, ey Yakup'un neslinden gelenler, size Allah bir görev verdi. Yeryüzünde adaleti gerçekleştirecektiniz, yapmadınız. Haramlara engel olacaktınız, olmadınız. Her yaş ağacın altında zina ettiniz. Kişi kendi geliniyle zina etti, seyirci kaldınız. Parçalanacaksınız. Görevinizi yerine getirmediğinizden dolayı Allah sizi parçalayacak, üzerinizden kılıç kalkmayacak. Kıyamete kadar korku içinde yaşayacaksınız. Allah Azze ve Celle onlara kendi kitaplarında da kızmaktadır ve kendi kitapları da buna şahittir. Görevlerini yapmadıkları Kitab-ı Mukaddes'te de anlatılmaktadır. Ve onlardan görev alındı. Çünkü görevlerini yapmadılar ve bu sancak kimler taşıyacaksa onlara verilir. Bu Allah'ın sünnetidir. Kim görevini yapmazsa onlardan alınır ve yapacak olan yeni bir millet getirilir. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu biqavm yuhibbuhum ve yuhibbune ezilletin alel müminin ve eizzetin alel kafirin. Ey müminler, sizden her kim dininden dönersem, dini yaşamaktan vazgeçer, başkalarına benzemeye kalkışırsam, Allah onları götürür, onların yerine başka bir millet getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Ve la yakafuna levmete laim. Kınayanların da kınamasından korkmazlar. Böyle bir millet getirir. Allah sizi götürür ve yerinize başka bir millet getirir. Bu Allah'ın sünneti. Görevini yapmayanlardan görevin alınması ve başkalarına verilmesi, yeni bir milletin getirilmesi, görevini yapmayanların parçalanması ve kattanahum fil ardı umeme, onları yeryüzünde parçalara ayırdık. Allah'ın sünneti, görevini yapmayanlar parçalara ayrılır. Ve belemnahum bil hasenat ve seyyiat, ve sonra onları iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik. Her bir parça imtihanlara sokulur ve imtihanlardan sonra her bir memlekette yeni bir nesil meydana getirilir ve sonra sancak onlara teslim edilir. Layık hale gelen bir nesil. Aynı olay bizim de başımıza gelmedi mi? 1300 sene kadar bu sancağı taşıdı Müslümanlar. Ama 100 sene kadar evvel artık sancağı taşımaz hale geldiler ve Allah Azze ve Celle bizi de parçalamadı mı? Adımız Türkiye, Suriye, Mısır vesaire olmadı mı? Halbuki biz bir ümmettik. Ulus devletli değildik. Biz bir ümmettik. Sonradan ulus devletleri olmadık mı? Parçalanmadık mı? Allah'ın sünneti bu ve bu sünnet bizi de buldu. Çünkü sünnet değişmez. İşte onlar görevlerini yapmayınca sancak o ümmetten alındı, bu ümmete verildi. kıblenin değiştirilmesinin bir manası buydu. Allah Azze ve Celle insanlara bunu ilan ediyordu. Ey İsrailoğulları, görevinizi yapmadınız ve sizden bu sancak alındı ve bu ümmete verildi. Artık kıble değişmiştir ve ümmeti Muhammed yeniden yeryüzünde ümmet olarak görevlendirilmiş demektir. Bu şekilde Hazreti Peygamber Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada peygamberlere namaz kıldırdı. Burak'ı, bindiği bineği orada peygamberlerin, o zamana kadar Burak'a bütün birçok peygamber binmiş. Bazı rivayetlere göre bütün peygamberler Burak'a binmişlerdir. Bütün peygamberlerin bağladığı yere Burak'a bağlamıştı. Ve sonra oradan Miraca çıkartıldı. Bu olay Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısma İsra denir. Buraya Miraç denmez. Buradan yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısım İsra'dır ve bunu inkar eden kafir olur. Çünkü Kur'an'la sabittir. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. O Allah hiçbir eksiği yoktur. Kulunu gecenin bir anında, kısa bir zamanında almış ve Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür, götürmüştür. Demek ki oraya kadar olan kısım Kur'an'da var ve dolayısıyla bu kısmı inkar etmek küfürdür. Ondan sonrası ise oradan en yakın semaya kadar olan kısım Miraç hadisesi. Miraç merdiven demek Arapçada. Asansör diyebilirsiniz şimdiki manada. Yükselmek demek, merdiven ile yükselmek ya da bir asansörle yükselmek gibi. Allah Resulü buyurur ki o kadar güzel, o kadar güzeldi ki onu gören gözünü ondan ayıramaz. Mümin ölürken gözünü bir noktaya diker buyuruyor Peygamberimiz. İşte o Miraç'tır buyuruyor. Ruhu onun üzerinde yükselir. Miracın üzerinde yükselir. Ve çok güzeldir Miraç. Allah Resulü Miracın üzerinde yükseltildi. Cebrail'le birlikte yolculuğuna devam ediyordu. En yakın semaya, birinci semaya kadar olan kısım da Miraç'tır. Ondan sonrası da var. Buraya kadar olan kısım mütevatir hadislerle, mütevatir bazı alimlere göre mütevatir seviyesinde hadislerle, bazılarına göre ise meşhur seviyesinde hadislerle sabittir. İsra'dan sonraki kısım yani Miraç meşhur seviyesinde olduğu için bu kısmı inkar edene kafir denilmez. Ehli bid'attandır, bid'atçıdır. Meşhur seviyesinde sahih hadislerden de öte en az 25, bir rivayete göre 30, 40, 45'e kadar rivayetler var. Birçok sahabi tarafından yani rivayet edilmiş, mütevatire yakındır. O yüzden inkar etmek insanı ehli bid'atten yapar. Kafir yapmasa bile bunu inkar eden insan bid'at ehlinden sayılır. Ve ondan sonraki bir takım kısımlar ise daha tafsilat, daha detay olan kısımlar, bunlarla ilgili hadisler meşhur seviyesinde olmadığı için bunları inkar eden de kafir olmaz ve hata etmiş olur. Bunlar da sahih hadisler inkar ediyorlarsa onlar da ehli bid'attandırlar. Peygamberimiz bu şekilde Miraç'tan çıkartıldı, en yakın semaya geldi. Cebrail aleyhisselam en yakın semaya geldiği zaman semanın kapısını çaldı ve oradan kim ol diye bir ses geldi. Cebrail, ben Cebrail dedim. Yanında kim var denildi. Cebrail aleyhisselam Muhammed dedim. Oradan bir ses Muhammed'e Miraç için davetiye gönderildi mi? Muhammed'e izin verildi mi dedi. Evet dedi Cebrail aleyhisselam. O zaman hoş geldi, sefa geldi denildi ve kapı açıldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme melekler ihtiram ettiler. Hürmet gösterdiler ve peygamberimizi güzel bir şekilde karşıladılar. Ve sonra orada Allah'ın kendisini yarattığı gibi kalmış olan bir zatı gördü. Bir rivayete göre bu kimdir diye sorar. Bir başka rivayete göre onun Adem aleyhisselam olduğunu bilir. Çünkü biraz evvel anlattığım gibi bütün peygamberlere orada namaz kıldırmıştı. Belki o yüzden büyük peygamberleri tanıyordu. Ve bir rivayete göre demiştir ki bir de baktım Hazreti Adem. Sağ tarafına baktığı zaman bir takım karaltılar, bir takım insanlar görüyor. Sol tarafına baktığı zaman bir takım insanlar görüyor. Sağ tarafına bakınca gülüyor, sol tarafına bakınca ağlıyordu. Dedim ki ey Cebrail neden böyle davranıyor? Dedi ki sağ tarafına bakınca evlatlarının içinden cennetlik olanları görüyor. Sol tarafına bakınca evladının içinden cehennemlik olanları görüyor ve ona ağlıyor. Cebrail'in vermiş olduğu bu bilgiden sonra Hazreti Adem'e selam verir Hazreti Peygamber ve Hazreti Adem aleyhisselam onu güzel bir şekilde karşılar. Hoş geldin ey oğlum der. Hoş geldin ey salih peygamber. Ey şerefli peygamber. Ey evladımın içinde en üstün olanım. Hoş geldin dedi Hazreti Adem. Ve sonra oradan yükseldi ikinci kata, ikinci göğe. Aynı olay orada da gerçekleşti. Kapıyı çaldılar. Kim o sesi geldi? Cebrail kendini tanıttı, peygamberimizi tanıttı. Bu kısım bütün gök tabakalarında, yedi tabakada da gerçekleşti. Ve ikinci tabakada Hazreti Yahya aleyhisselam ile teyze oğlu Hazreti İsa aleyhisselamı gördüm. İkisi de oradaydılar ve onu güzel bir şekilde karşıladılar. Ve sonra üçüncü göğe yükseldi. Aynı olay orada da gerçekleşti. Kapının çalınması olayı, aynı konuşmalar gerçekleşti. Ve sonra orada Hazreti Peygamber Yusuf aleyhisselamı gördü bir rivayete göre. Birinci tabakada Adem'i gördüğü, ikinci tabakada Hazreti İsa ve Yahya'yı gördüğü ve son tabakada, yedinci tabakada Hazreti İbrahim aleyhisselamı gördüğü bütün rivayetlerde hemen hemen ortaktır. Fakat üçüncü tabakadan itibaren 3, 4, 5, 6. tabakalarda rivayetler arasında fark olabilmektedir. Bu rivayete göre Hazreti Yusuf aleyhisselamı gördü ve sonra onunla konuştu. Dördüncü tabakaya çıktı. Dördüncü tabakadan Hazreti İdris aleyhisselam ile görüştü. Kur'an-ı Kerim Hazreti İdris'in derece olarak yüksek olduğunu ifade eder. İdris'in yüksek bir dereceye çıkartıldığını bildirir bize. Hakikaten Hazreti İdris yüksek bir derecedeydi. Dördüncü tabakadaydı. Ve sonra beşinci tabakaya çıkartılır. Orada Hazreti Harun aleyhisselamı görür. Onunla konuşur. Sonra altıncı tabakaya çıkartılır. Orada Hazreti Musa'yı görür. Onunla konuşur. Ve sonra yedinci tabakada Hazreti İbrahim'i görür. Beyt-i Mamur'a sırtını dayamış bir şekilde. Peygamberimiz bu peygamberleri de şekillerini tarif eder. Filana benziyordu, falan peygamber de filana benziyordu diye onların tariflerini yapar. Ve bu şekilde yedi tabakayı geçtikten sonra yedinci tabakadan sonra Sidretül Münteha'ya ulaşır. Sidre bir ağacın ismidir. Münteha da sonlanmış olan demek. Sidretül Münteha yani öyle bir ağaç ki Onda o onun kökü 6. gök tabakasında ve 7. gök tabakasının da üzerine çıkmıştır. Dalları çok büyük, yaprakları kocaman, meyveleri kocaman, böyle bir ağaçtır ve mükemmel bir ağaçtır. Ve Sidretül Münteha yaratılmış olanların bilgisinin sona erdiği noktadır. Hazreti Cebrail bile ondan ötesine geçememiştir. Oraya kadar Burak ile Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar Burak ile getirilmiş, oradan en yakın semaya Miraç ile merdiven ile yükseltilmiş, oradan sonra meleklerin kanatlarıyla yükseltilmiş, ondan sonra Cebrail tarafından Sidretül Münteha'ya kadar yükseltilmiş ve sonra Hazreti Cibril aleyhisselam orada durmuş ve bundan öteye gidemem ya Resulallah demiş. Bundan öte senin makamındır. Sidretül Münteha kulların, yaratıkların bilgisinin sona erdiği, arşın üzerine çıkılan bir makam. Arş kainatın tavanı, kainatın tavanı, kürsi o arşın altında. Vesi'a kürsiyuhu semavati vel ard, Allah'ın kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır. Kürsi göklerin ve yerin üstünde, arş kürsinin de üzerinde, kainatın tavanıdır. Ve Allah Azza ve Celle arşın üzerindedir. Er-Rahman alel arş istevem. Rahman olan Allah arşı da kaplamış, arşı kendi hakimiyeti altına almıştır. Arştan sonra zaman yok ve mekan yoktur. Allah Azza ve Celle'nin makamı, Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Zaman yokken Allah vardı. Zamanı Allah yarattı. Mekan yokken Allah vardı. Mekanı Allah yarattı. Allah zamansız ve mekansız bir makamdadır. Allah göktedir diyemeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gök tabakalarından geçirilir, götürülür. Allah azze ve celle kuluna bütün bu yerleri göstermek istediği için, kendisi gökte olduğu için değil. Hazreti Peygamber'in bu tabakaları görmeye ihtiyacı vardır. Çünkü çok zor günler geçirmektedir. İmanının daha kuvvetli olması gerekmektedir. Rabbi ona teselli vermek istemektedir. Kuvvetli bir takım şeyler görmelidir. Onun için gök tabakalarından geçirilir. Her şey kendisine gösterilir. Sidretül Münteha'nın da ötesine geçirilir. Ta ki kuvvetli bir imana sahip olsun ve kıyamet gününde de bu kendisine yarayacaktır. Cenneti ve cehennemi de görmüştür. Bu yolculuk esnasında ona da temas edeceğim. Cenneti ve cehennemi bu dünya hayatındayken görmüştür. Çünkü kıyamet gününde cennet ve cehennemle meşgul olmasın diye, ümmetine şefaat etmekle meşgul olsun diye, ümmetini düşünebilsin diye, o sırada cenneti ve cehennemi düşünmesin diye. Bütün peygamberler kendini kurtarmayı düşünürken Hazreti Peygamber o gün kıyamet günü ümmeti ümmeti diyecek. Ümmetinin ümmeti için Rabbine yalvaracak. O bu sahneler daha evvel görmüş olmalı. Cenneti ve cehennemi görmüş olmalı ki o anda orada davranması gerektiği şekilde davranabilsin. Ümmetini düşünebilsin ve onlar için şefaat etmeyi düşünsün. Hazreti Peygamber Sidretül Münteha'nın ötesine geçti. Bir ses işitti. Artık yanında Cebrail yok. refref kendisine getirildi. Sidretül Münteha'dan sonra tarif edemeyeceğimiz bir binek kendisine getirildi. Adına refref diyor Hazreti Peygamber. O kendisini götürüyordu, Rabbine yaklaştırıyordu onu. Mekan olarak değil, makam olarak yaklaştırıyordu. Hazreti Peygamber bir o ana kadar bir mekandaydı. Fakat bundan sonra artık mekan söz konusu değil. Ve yaklaş diye bir ses duydum. Yaklaşıyordu Hazreti Peygamber. Bin kadar perde vardı. Perdeler yavaş yavaş geçiyordu. Her bir perdeyi geçtiği zaman bir hakikati görüyordu. Görmediklerini görüyor, duymadıklarını duyuyor, bilmediklerini öğreniyor. Her an bir derece yükseliyordu. O zaman daha iyi anlıyordu meseleyi. O yüzden Hazreti Peygamber her gün tevbe istiğfar eder. Her seferinde bir derece yükselmiştir. Bir önceki mertebesinden dolayı istiğfar eder. Yükseliyordu, dereceler kat ediyordu. Yaklaş diyordu bir ses. Yaklaşıyordu, yaklaşıyordu. Bin defa bu sesi duydum buyurur. Bin mertebeden geçti yani Hazreti Peygamber. Bütün bu olaylar gerçekleşirken kendinden geçmiyordu, uyanıktı, aklı başındaydı. Hazreti Cebrail aleyhisselamı da görmüştü. Fakat gözü şaşmadı ve yanlış şeyler düşünmedi, sapmadı. Allah Azze ve Celle kendisiyle konuştu. Hazreti Musa ile konuşan Allah, Hazreti Muhammed ile konuşmaz olur mu? Hazreti Musa ile dünyadayken konuştum. Hazreti Musa ile dünyadayken konuşan Allah, Hazreti Muhammed ile kendi makamında konuştum. Zamanın ve mekanın olmadığı bir makamda konuştum. Hazreti Musa'ya denizin yarılmasını nasip eden Allah, Hazreti Muhammed'e ayın yarılmasını nasip etti. Onun için ay yarılmıştı. Musa için deniz yarılırsa Hazreti Peygamber için ay yarılmaz mı? Musa ile Allah konuşursa Hazreti Peygamber ile konuşmaz mı? Orada Allah Azze ve Celle onunla konuştu ve Allah Azze ve Celle kendisine benden nasıl bir şeref istersin dedi. Hazreti Peygamber, kul olmak, sana kul olmak benim için en büyük şereftir Rabbim. Senin gibi kainatın padişahının kulu olmak, onun hizmetçisi olmak istediğim budur ey Rabbim. Allah Azze ve Celle ona bu şerefin veriyordu. Kul olmaktan daha büyük bir şeref yok. Ve Hazreti Peygamber'e orada 50 vakit namaz emredildi. Peygamberimiz anlatıyor. Bakara'nın son iki ayeti, Emener Resulü diye bildiğimiz. O iki ayet orada Peygamberimize verildi. Doğrudan doğruya. Vahyin geliş yolları farklıdır. Peygamberimize vahiy değişik yollarla geldi. Bazen çıngırak sesi gibi bir ses duyardım buyuruyor. Vahyin en ağır şekli oydu benim için buyurur. Bazen melek insan suretinde gelirdi. Bazen sadıka rüya biçiminde bana vahiy gelirdi. Bazen meleği asli suretinde gördüm. Cebrail'i 600 kanadıyla peygamberimiz peygamberliğin verildiği ilk zamanlarda görmüştü. 600 kanadıyla görmüştü. İşte nasıl ki buna benzer vahyin yolları varsa, bu da bir yol. Allah Azze ve Celle doğrudan doğruya peygamberimize vahyetti. Bakara suresinin son iki ayetini, Emener Resulü sonuna kadar, o yarım sayfa kadar olan son iki ayet peygamberimize bu şekilde direkt olarak vahyedildi. Kelimullah olan Hazreti Musa'ya, Halilullah olan Hazreti İbrahim'e bu şerefler verildiği gibi peygamberimize de böyle bir şeref verildi. Ve sonra 50 vakit namaz emredildi. Allah Resulü 50 vakit namazı alıp Hazreti İbrahim'in makamından geçerken o bir şey demedi. 7. gökte Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın makamına geldiği zaman Musa Aleyhisselam dedi ki, Rabbin sana bir şey verdi mi? Efendimiz dedi, evet, bana 50 vakit namaz emretti. Musa Aleyhisselam dedi ki, ben çok insan tanıdım, çok baş belası bir ümmete düşmüştü Hazreti Musa Aleyhisselam. Semi'ne ve asayna diyen bir ümmet. İsrailoğulları, Yahudiler Hazreti Musa Aleyhisselam'ı çıldırttılar. Hazreti Musa Aleyhisselam onlardan çok çekti. İşittik ve isyan ediyoruz sana diyorlardı. Musa Aleyhisselam yapmayın diyordu. Dinleyin ve itaat edin. Diyorlardı ki dinledik ve isyan ediyoruz sana. Halbuki bu İsrailoğulları hatırlayın. Firavun'a itaat ediyorlardı bunlar. Karakterlerini kaybetmiş olan esir toplumlar. Firavunların esareti altında yüzyıllarca kalmışlar. Ancak firavunlara itaat ediyorlar. Kalitesiz bir insan toplumu haline gelmişler. Asaletsizleşmişler. Asaletlerini kaybedenler işte böyle olurlar. Firavun'a itaat ediyorlardı. Allah onları kurtarmak için Hazreti Musa'yı gönderdi. Onlar Firavun'a itaat ederlerken Musa'ya itiraz ediyorlardı. Çünkü Firavun zengindi, Firavun kraldı, Firavun'un askerleri vardı, Firavun'un kılıcı vardı. Ama Musa sadece konuşuyordu. Musa sadece hakkı anlatıyordu. Asaletini kaybedenler kılıca itaat eder, zenginliğe itaat eder. Asaletini kaybedenler güce itaat ederler. Asil olanlar hakka itaat ederler. Musa Aleyhisselam tanıyor insanları. Çok tecrübeli bir peygamber. Peygamberimiz Musa'dan daha üstün ama Musa Aleyhisselam kadar tecrübesi yok. İnsanlar onu kadar tanımıyor. Musa Aleyhisselam çok çekmiş kendi ümmetinden. O yüzden Musa Aleyhisselam dedi ki, git Rabbine yalvar, belki biraz indirir. Benim ümmetimden ben çok çektim, yapmazlar. Senin ümmetin 50 vakit namaz kılmaz. Efendimiz çıktı. Bir rivayette Cebrail'e baktım diyor. Cebrail ne diyecek? O da makul karşıladı. Bunun üzerine tekrar çıktım. Ve Allah'a yalvardım. Allah Azze ve Celle 10 vakit indirdi, 40'a indirdi. Tekrar geldi Musa Aleyhisselam'ın yanına. Aynı olay tekrar gerçekleşti. Musa Aleyhisselam aynı şeyleri söyledi. Tekrar çıktı, 30'a indirildi. Bu olay gitme gelmeler ile 5'e kadar indirildi. Ve Musa Aleyhisselam tekrar aynı şeyleri söyledi. Dedi ki, senin benim ümmetime 2 vakit namaz emredilmişti. Benim ümmetim onu bile yapmadı. Senin ümmetin de 5 vakit namaz onlara ağır gelecektir. Çık Rabbine yalvar, belki daha indirir. Bir rivayete göre Efendimiz demiştir ki, artık utanıyorum. Artık utanıyorum. Daha fazla Rabbime yalvaracak yüzüm yok. Bir rivayete göre ise Efendimiz çıkmış, bir kez daha yalvarmış. Bu iki rivayetin arasını bulmak mümkün. Efendimiz önce böyle söylemiş, artık utanıyorum demiş olabilir, sonradan da tekrar yalvarmak için çıkmış olabilir. Ve bu şekilde çıktı, tekrar yalvardı. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ey Resulüm, benim katımda söz değişmez. Ezelde senin ümmetine 50 vakit yazılmıştır. Ve bu 5'e indirilecektir. Her vakit en az 10 misliyle mükafatlandırılacaktır. Senin ümmetin 5 vakit kılacak ama 50 vakit sayılacaktır. Anladım ki diyor Peygamberimiz, bu Allah'ın kesin hükmüdür. Ve artık döndüm geldim, Musa Aleyhisselam aynı şeyleri bana tekrar söyledi. Artık olmaz dedim ve Allah'ın hükmü budur dedim. Ve bu şekilde o seyahat, böylece o kısmı bitmiş oldu. Peygamberimiz bu seyahat esnasında kendisine cennet ve cehennem gösterildi. Bazı kimseler gösterildi. Bazı olaylar gördü, temsili bir takım olaylar gördü. Bazı kişiler bu hadise itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, Musa'nın bildiğini Allah bilmiyor muydu? Hazreti Musa Aleyhisselam ümmete 50 vakit namazın ağır geleceğini biliyor da Allah bilmez mi? Bu tür konuşmalar kalbi katılaşmış, sertleşmiş insanların konuşmaları olabilir. Meseleye bir materyalist gibi yaklaşanların yaklaşımıdır bu. Elbette bilir. Allah bilmez olur mu? Allah Azze ve Celle bu olayın böyle olacağını ezelden bilir. Ancak Allah bir şey göstermek istiyor. Allah kendi yetkisini göstermek istiyor. Ben Allah'ım, istersem 50 vakit de emrederim. Allah Azze ve Celle yetkisini göstermek istiyor. 24 saatinizi ben size verdim. Bu vücudunuzu ben size verdim. Bütün zamanınızı da isterim. Buna yetkim var. Allah yetkilidir. Herkes nasıl bir Allah'a inandığını kontrol etsin. Yetkili bir Allah'a mı inanıyor, yetkisiz bir Allah'a mı? Bazı insanlar yetkisiz bir Allah'a inanıyorlar ya da yetkisi sınırlı olan bir Allah'a inanıyorlar. Namazı emredebilen, zekatı emredebilen ama mesela başörtüsünü emredemeyen, öyle bir Allah'a inanıyor ki o Allah onun hayatına karışmıyor. O Allah onun kılık kıyafetine karışmıyor. O Allah onun parayı nasıl kazanacağına, nasıl harcayacağına karışmıyor. O Allah hırsıza nasıl bir ceza vereceğine karışmıyor. O Allah faizi haram kılma yetkisine sahip olmayan bir Allah. O Allah hayata karışmayan, sadece namazı ve bir takım şekilsel ibadetleri emredebilen, bunun ötesinde hayata karışmayan bir Allah. Birçok insanın inandığı Allah böyle bir Allah. Yetkisi olmayan ya da yetkisi sınırlı olan. O yüzden onlar kendileri kanunlar koyuyorlar. Allah'ın kanunlarına bağlı kalmaya gerek görmüyorlar. Allah'ı sadece yaratıcı olarak kabul ediyorlar. Rızık verici olarak kabul ediyorlar. Ama onların hayatına karışmayan bir Allah'a inanıyorlar. Onların inandığı Allah onların devletine karışmaz. Onların inandığı Allah onların toplumuna karışmaz. Onların inandığı Allah onların ailesine karışmaz. Kılık kıyafetine karışmaz. Bu Allah, Allah değil. Allah hayatımıza karışandır. Allah yetkisi sınırsız olandır. İşte bu olay bize bunu gösterir. 50 vakit emrettim. Allah Azze ve Celle bu şekilde yetkisini gösterdi. Aynı zamanda rahmetini gösterdi. Beşe indirmekle ve cömertliğini gösterdi. Beşi 50 olarak kabul etmekle. Peygamberinin merhametini gösterdi. Peygamberi bizim adımıza yalvarmasıyla. Allah Azze ve Celle bu olayla birçok şeyi ispat etmek istedi. Elbette biliyordu. Bilmez olur mu? Hazreti Musa'nın bildiğini bilmez olur mu? Tabii ki biliyordu. Ama Allah Azze ve Celle bir takım hikmetlere binaen bu olayı böyle gerçekleştirdi. Diyorlar ki cehennem mesela peygamberimize gösterildi. Cehennemdekilerin hallerini gördü, cennet gösterildi. Diyorlar ki cehennemlikler daha cehenneme girdi mi ki? Girmedi, o halde nasıl olur böyle bir şey deyip Miraç'la ilgili hadisler inkar ediyorlar. Halbuki o olaylar temsili olarak yaratılmış olaylardır. Evet, daha cehennemlikler cehenneme girmedi, doğru. Ama o olaylar temsili olaylardır. Ve Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme bu yolculuğu esnasında bir takım çiftçiler gösterildi. Ekin ekiyorlar, topluyorlar. Toplamaz tekrar ekinler çıkıyor. Onlar topluyorlar, tekrar ekinler çıkıyor. Bunlar kimlerdir ey Cebrail dedi. Bunlar Allah yolunda savaşan mücahitlerdir dedi Cebrail. Bunların sevabı hiç bitmez. Bunlar sürekli olarak alırlar. Sürekli olarak bunlar mahsul elde ederler. Mücahitlerin derecesini anlatan bir hadistir bu. Hiç kimsenin böyle bir derecesi yok. Allah yolunda mücadele edenlerin sevabını Allah birden 700'e kadar çoğaltır. Vallahu yudaifu limen yeşe. Allah istediği kimselere daha da arttırır. Bunlar böyle dedi. Bunlar sürekli olarak mahsul biçerler. Allah yolunda cihad edenler sürekli mahsul biçerler. Sonra bazı kimseler gördü. Dudakları deve dudağı gibi ve dudakları kesiliyordu ateşten makaslarla ve ağızlarına da ateşler konuluyordu ve alt taraflarından çıkıyordu o ateşler. Mahvediyordu bağırsaklarını. Bunlar kimlerdir dedi. Bunlar kimlerdir ey Cibril? Cebrail aleyhisselam dedi ki bunlar yetimlerin malını yiyenlerdir ey Muhammed. Senin ümmetinden de olacak yetim çocukların mallarını yiyenler. İslam yetim çocuklar üzerinde özellikle durmuştur. فَأَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Yetimi horlama, yetimi okşa. Allah Azze ve Celle Rabbin seni de yetim olarak bulmadı mı? Sen de yetim değil miydin ey Resulüm? Buyurur, yetimi koru, yetimi okşa, yetimi sev. Bu olayda da yetimlerle ilgili bir mesaj verildi. Yetimlerin mallarını yiyenler, yetim kime denir? Babası ölmüş olan çocuğa denir. Kız veya erkek. Çocuk daha henüz buluğa ermemiş, malını koruyacak bir durumu yok. Bu durumda akrabalarından birisi o çocuğun malını korumalı, o çocuklara bakmalı. Onların mallarına yaklaşmamalı. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنْ. Yetimin malına yaklaşmayın. Allah Azze ve Celle yetimin malına yaklaşmayın buyurur. Yetimin malını yemeyin demez. Zina mevzuunda da aynı şey var. Allah Azze ve Celle zina yapmayın demez. Zinaya yaklaşmayın der. Ona geleceğim. Yetimin malına yaklaşmayın. En güzel şeklin dışında yetimin malına yaklaşmayın. En güzel şekil nedir? Yetime masraf edersiniz. Yetimin malından israf etmeden alır onun masrafını yapabilirsiniz. Ya da onun masrafını cebinizden yaparsınız. Onun malını hiç ellemezsiniz. Çalıştırırsınız, onun malını çoğaltırsınız. İşte bu yetimin malına yapacağınız en güzel yaklaşımdır. Allah Azze ve Celle Miraç olayında yetim çocukların malına yaklaşan, haksızlıkla o yavruların malını yiyenleri bu şekilde temsili olarak gösterdim ve bu şekilde onların sonlarının kötü olacağını bildirdi. Sonra yine bazı kimseler gördü, önlerinde güzel kebaplar var ve bir de leşler var. Kebabı yemiyorlar, leşleri yiyorlardı. Şaşırdı Peygamberimiz, dedi ki bunlar kimdir ey Cibril? Neden kebapları yemiyorlar da leşleri yiyorlar? Dedi ki Cebrail aleyhisselam, bunlar zina edenlerdir. Kendi eşleriyle birlikte olacaklarına başkalarıyla birlikte olurlar. Kebabı yiyeceklerine leş yerler. Bunlar haramı bırakıp, helali bırakıp haramı yiyenlerdir. Bir kısım insanlar gördü, bu şekilde bir kısım kadınlar gördü, göğüslerinden asılmış, bazı rivayetlerde ayaklarından ters baş aşağı asılmış olan bazı kadınlar gördü. Bunlar kimlerdir dedi? Başkalarından çocuğu olanlar, kocasını aldatmış olan kadınlar dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselerin demirden tırnaklarının olduğunu gördü. Kendilerinin yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlar, parçalıyorlardı. Bunlar kimlerdir ey Cibril dedi. Bunlar insanları tırmalayanlar, iftiralar atanlar, onların hakkında zanlarda bulunanlar, onların namuslarına laf söyleyenler, et yiyen bazı insanlar gördü. Bunlar kimlerdir dedi. Leş yiyenler, insan eti yiyenler, kendi etini yiyenler, kendi derisini koparıp koparıp yiyenler, bunlar kimlerdir dedi. Bunlar gıybet yapanlar, başkalarının etini yiyenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer birçok hadise gördü. Cehennemliklerin hallerini görmek istemişti. Cehennemin bekçisi Malik, bütün melekler güler yüzle peygamberimizi karşıladığı halde cehennemin bekçisi Malik yüzü asıktı. Efendimiz dedi ki, hepsi beni güler yüzle karşıladılar, buna ne oluyor? Bu neden böyle davranıyor bana? Dedi ki ya Resulallah, o hiç kimseye gülmemiştir. O cehennemin bekçisi Malik'tir. Açar mı dedi cehennemi? Cehennemi açtılar ve cehennemin omurtusunu Efendimiz duydu ve gördü. Geri kapattılar. Cehennemliklerin hallerini gördü. Bir kısım insanlar gördü. Karınları büyüdükçe büyümüş. Bir ev kadar karnı büyümüş. Ve içinde yılanların olduğu. Yılanlar da görünüyor. Bakıldığı zaman yılanlar görünüyordu. Allah Resulü dedi ki bunlar kimdir ey Cibril? Bu olayları Allah Azze ve Celle temsili olarak Yani kıyamet gününde böyle olacak manasında bunları temsili olarak gösteriyordu. Bunlar kimlerdir dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki ümmetinden faiz yiyenler. Faiz yiyenler bu şekilde karınlarına yılan doldurmaktadırlar. Ve Firavun ve ailesi bunların üzerine basa basa yürümektedirler. Bunlar Firavun'un cehenneme götürülürken geçtiği yolun üzerinde Firavun ve ailesi bunların üzerine basa basa gidiyorlardı. Yani Allah katında faiz yiyenler Firavunların ayaklarının altında. Bu kadar şiddetli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha bize bunun gibi birçok olaylar anlatır. Miraç yolculuğunda kendisine gösterilmiş olan cennetle ilgili bir takım şeyler de anlatır. Ve cenneti tarif etmem mümkün değildir der. Cenneti tarif etmek mümkün değil. Cehennemi böyle anlatır. Aslında cehennemi tarif de mümkün değil. Bunlar sadece cehennemliklerin tarifi. Cehennemin tarifi değil aslında. Cehennemin şiddetini anlamak mümkün mü? Efendimiz orada güzel bir koku da duymuştu. Bu koku dedi nedir? Güzel bir koku geliyordu. Cebrail aleyhisselam dedi ki, Firavun zamanında bir karı koca vardı. Çok iyi Müslümandılar. Bir de iki tane çocukları vardı. Firavun bunların hepsini öldürdü. Ve işte bu koku onların kabrinden gelmektedir. Allah Azze ve Celle zulümle öldürülmüş olan Müslümanların kabrinden güzel kokunun geleceğini ifade ediyor. Zulümle öldürülmüş olanlar, Firavunlar, Nemrutlar, diktatörler tarafından öldürülmüş olanlar, bu şekilde olacaklar, üzülmesinler. Ve Allah Azze ve Celle o gün orada kibirlenenlerin cehenneme sokulacağını da ifade eder. Kibirlinin hasmı Allah'tır. Senin hasmın Allah ise nasıl kurtulabilirsin? Kibirlinin hasmı Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle kibirli adamı affetmeyecek. Şirk içinde olan affedilmeyecek. İsra suresine bakarsanız 22. ayetten itibaren Allah Azze ve Celle İslam toplumunun temel ilkelerine temas eder ve bunların başında لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَهًا اَخَرٍ Allah ile birlikte başka bir ilah kılmayın. Allah ile birlikte başka bir ilah tanımayın. Firavunlar neden cehennemliktirler? Çünkü yeryüzünde benim dediğim olacak dediler. Yeryüzünde Allah'ın kanunları varken onlar onu kaldırıp bir kenara koydular. Peygamberlere karşı mücadele verdiler ve benim dediğim olur dediler. Allah Azze ve Celle İsra suresinde de bütün Kur'an-ı Kerim'de de tevhid akidesini anlatır. Ve İslam toplumunun ilk esası budur. La ilahe illallah. Allah'tan başka bir ilah yok. Ondan başka bir mabut yok. Ondan başka itaat edilecek bir makam yok. Ondan başka ibadet edilecek birisi yok. Ve ondan başka bir kanun koyucu yok. Ondan başka bir Rab yok. Onun dediği olur. Madem ki gökler onun, Madem ki yeryüzü onun, lehu mulku semavati vel ardi ve ma beynehuma, o halde onun dediği olur. Tevhid akidesi İslam'ın temel akidesidir ve İsra olayında da Miraç olayında bunu görüyoruz. Hazreti Peygamber buyurur ki bana İsra ve Miraç olayında 3-4 şey verildi. Bunlardan birisi Bakara suresinin son 2 ayeti emene Resulüm. 50 vakit namazın 5'e indirilmesi ama 50 vakit olarak kabul edileceğim. Ve bunun yanında her iyiliğe karşılık en az 10 katıyla mükafat verileceği, hatta iyilik yapmayı düşündüğü zaman yapmasa bile bir sevap, yaptığı zaman 10 sevap, en az 10 katı, bir kötülük düşündüğü zaman yapmazsa günah yok, yaparsa bir günah. Ve bir de diyor cennetin kapısı üzerinde şunun yazılı olduğunu gördüm. Birine hayır yapan kimseye 10 kat sevap verilecek. Para verene, infak edene 10 kat Allah yolunda cihat için verilirse 700 katına kadar ve daha fazla arttırılmaktadır. Ama bir fakire mesela verildiği zaman 10 katına kadar arttırılmaktadır. Çünkü bir fakire vermek ile Allah yolunda cihat için vermek aynı olamaz. Çünkü cihat için verildiği zaman İslam'ın dünyaya hakimiyeti gerçekleşmiş olmaktadır. O yüzden bunun sevabı çok daha fazladır. Yeryüzünde İslam hakim olduğu zaman zaten fakir de kalmayacaktır. Onun için Allah yolunda cihat maksatlı infak 700 katına ve daha fazlasıyla mükafatlandırılırken fakire verildiği zaman 10 kat mükafatlandırılmaktadır ve birisine borç verildiği zaman 18 kat ile mükafatlandırılacağı cennetin kapısının üzerinde yazılıydı buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neden diye sordum. Neden birisi malını veriyor 10 kat, birisi borç olarak veriyor 18 kat? Neden dedim? Cebrail dedi ki, çünkü fakirler bazen ihtiyaçları olmasa da isterler, ama borcu kim ister? İhtiyacı olan, gerçekten ihtiyacı olan ister. Onun için borç vermek bir fakire vermekten çok daha üstündür. Hazreti Peygamber'e Miraç'ta bunlar öğretildi ve ümmetinin içinden şirk koşmadan ölenlerin cennete gireceği müjdesi verildi. Şirk koşmadan öldüyse, Allah'a ortak koşmadan öldüyse cennete eninde sonunda girecektir müjdesi verildi. Bir hadiste o yüzden buyuruyor ki La ilahe illallah diyen mutlaka cennete girecektir. Allah'a şirk koşmadıysa Allah azze ve celle buyurur ki senin Rabbin ve kadâ rabbuk, Rabbin hükmetti ki ellâ te'abudu illâ iyye, ondan başkasına ibadet etmemenizi size hükmetti. Allah'a şirk koşmamanızı, onunla beraber bir ilah edinmemenizi, Allah'a itaat etmenizi, onun dışındakilere itaat etmemenizi, ondan başkasına ibadet etmemenizi size Allah hükmetti. Nedir ibadet? Demek ki Allah'tan başkasına ibadet etmezse insan, Allah'tan başka ilahlar edinmezse Allah'a şirk koşmamış olur. Tevhid üzere yaşayan bir Müslüman olur ve dolayısıyla eninde sonunda cennete girer. Efendimiz Miraç'ta kendisine bu mucizenin, bu mesajın verildiğini ifade ediyor. Bu müjdenin verildiğini ifade ediyor. Şirk koşmadan ölen cennete girecektir. Şirk nedir? Şirk nedir? Kim şirk koşmuş sayılır? Efendimiz buyuruyor ki Mekke'nin fethi esnasında Adi bin Hatem Efendimiz'e Tevbe suresinin 31. ayetini peygamberimiz okuyordu. O ayette buyuruyor ki o Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar. Allah'ın dışında alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Bunları Allah'a ortak koştular, şirke girdiler. Bu ayeti okurken Adi bin Hatem içeriye girdi. Kendisi Hristiyandı o sırada ve itiraz etti. Dedi ki biz alimlerimize, rahiplerimize, başımızdaki reislerimize ibadet etmiyorduk, onlara secde etmiyorduk. Neden Kur'an böyle söylüyor? Peygamberimiz buyurmuş ki o rahipleriniz, alimleriniz, reisleriniz, devlet başkanlarınız Allah'ın helallerini haram ettiler. Serbest olması gerekenleri yasakladılar yani. Haramları da helal ettiler. Yani yasak olması gerekenleri de serbest ettiler. Siz de bunlara itaat etmediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Efendimiz dedi ki işte bu yaptığınız itaat onlara ibadettir. Onların önünde secde etmeniz, rükû etmeniz şart değil. Onlara itaat ettiniz ya, onlar size helalleri haram etti. Haramları helal etti. Allah içkiyi haram etmişti, onlar serbest ettiler. Siz de buna itaat ettiniz. Allah zinayı haram etmişti, onlar serbest ettiler. Siz de buna itaat ettiniz. Onlar Allah'ın haram ettiği faizi serbest bıraktılar. Siz de buna itaat etmediniz mi? İşte bu onlara ibadettir buyurdu. Bu bizzat peygamberimizin tefsiri. Bu onlara ibadetin ta kendisidir. İlla da ibadet rükû etmek, secde etmek değil. Allah'ın hükümlerini birileri kaldırır. Başka hükümler koyarsam bunun manası şudur. Sizin ilahınız benim demiş olmaktadır. Sizin Rabbiniz benim demiş olmaktadır. Siz onu kabul ederseniz onun kulluğunu kabul etmiş olursunuz. Onun ilahlığını kabul etmiş ve sizin de onun kulu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Ona rükû etmeniz, secde etmeniz gerekmez. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Miraç'ta da haber verildiği gibi şirk koşmadan ölmek zorundayız. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi şey'a. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bütün günahları bağışlayabilir ama şirk üzere öldüyse insan Allah onu asla bağışlamayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bunun gibi Miraç'ta peygamberimize verilen birçok müjdeler ve birçok mesajlar var. Hepsini ele almak mümkün değil. Bir konferanslık mesele değil. Peygamberimiz bunları aldıktan sonra döndü. Sidretül Münteha'nın yanında Hazreti Cebrail'i asli suretiyle gördü. Cebrail'i iki defa asli suretiyle gördü. Bir peygamberliğinin ilk günlerinde, bir de bu olay esnasında, dönüşü esnasında o Cebrail'in durduğu makama geldiği zaman Sidretül Münteha'nın yanında Cebrail'i 600 kanadıyla bütün gökleri kaplamış bir şekilde asli suretiyle gördü. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقُ bil ufukil mubin. Arkadaşınız Muhammed deli değildir ve o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. Onu apaçık gördü. Sonra onunla beraber döndü geldi Mescid-i Aksa'ya tekrar. Orada bir rivayete göre yeniden peygamberlere imam oldu, namaz kıldırdı. Ve sonra tekrar Burak'a bindiler ve Burak'la yeniden Mescid-i Haram'a geldi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Hanin'in evinde Hazreti Ali'nin bacısı, onun kız kardeşi onun evine geldi ve Ümmü Hanin'e başından geçeni anlattı. Böyle böyle oldu dedi. Ümmü Hanin hayretler içinde kaldı ve peygamberimizin gidip bunu herkese anlatmak istediğini öğrenince peygamberimizden Efendimiz ona dedi ki gideceğim ve bunu herkese anlatacağım. Rabbim bana bunu verdi, bunu herkese anlatacağım. Ümmü Hanin yalvardı, Efendimizin elbisesinden tuttu. Dedi ne olursun bunu anlatma. Zaten seni kabul etmiyorlar. Seni üzerler, alay ederler. Delirmiş derler. Efendimiz gerçek peygamber olduğunu ispat etti. Vallahi anlatırım dedi. Kimin ne dediğine bakmaz peygamberler. Dava adamları böyle olmalı. Kimin ne dediğine bakmamalı. Ne diyeceğine bakmamalı. Ve la yahafuna levmete laim. Kınayanların kınamasından korkmazlar. Vallahi söylerim dedi. Kim ne derse desin. Rabbimin bana verdiğini ilan edeceğim. Gitti Kabe'ye. Ebu Cehil geldi o sırada. Ya Muhammed dedi ne var ne yok. Alay ediyordu. Yeni bir şeyler var mı dedi. Alaylı bir ifadeyle. Efendimiz evet dedi. Ve başından geçeni anlattı. Gittim ve geldim dedi. Bu gece Mescid-i Aksa'ya gittim ve geldim. Gidiş geliş 2 aylık yol. Ebu Cehil güldü. Gerçekten mi söylüyorsun dedi. Evet dedi peygamberimiz. Dedi ki ben milleti çağırsam onların yanında da söyler misin? Bana anlattığın bu olayı herkese anlatır mısın? Ebu Cehil kendince bir siyaset yapıyordu ve böylece insanlar peygamberin deli olduğunu düşünecekler diye seviniyordu ve o yüzden herkesin duymasını istiyordu. Efendimiz olur dedi, çağır anlatayım. Geldiler, onlara anlattı, herkes alay ettiler onunla ve dediler ki biz senin deli olduğundan şüphe ediyorduk ama artık şüphemiz kalmadı. Ve peygamberimizden Mescid-i Aksa ile ilgili sorular sordular. Hepsi çok iyi biliyorlardı ki peygamberimiz hayatında Mescid-i Aksa'yı görmemiştir. Onların arasında doğmuş, onların arasında büyümüş, hiçbir zamanda Filistin'e gitmemiştir. Mescid-i Aksa'yı hiçbir zaman görmemiştir, bunu biliyorlardı. O yüzden sordular, dediler ki, madem ki gördün o halde bize anlat. Mescid-i Aksa nasıldı? Efendimiz der ki, ben Mescid-i Aksa'yı gördüm ama ezberlememiştim. O yüzden sıkıldım. Şimdi yalan söylediğimi zannedecekler. Utandım, sıkıldım. Ve o sırada Allah Azze ve Celle benim gözümün önüne getirdi Mescid-i Aksa'yı ve ona bakarak cevap verdim. Kapılarını sordular, söyledim. Neyini sordularsa söyledim. Ve Hazreti Ebubekir Sıddık da oradaydı, o da görmüştü. Bir rivayete göre bu soruyu o sormuştur. Mescid-i Aksa'yı tarif et ki ya Resulallah bunlar inansınlar. Çünkü birisi gitmiş ve Sıddık'a, Ebubekir'e demişti ki ya Ebubekir arkadaşın Muhammed ne diyor duydun mu? Ne diyor dedi. Dediler ki diyor ki bu gece gittim ve geldim. Mescid Aksa'ya kadar gittim ve geldim diyor. O mu diyor dedi böyle bir şeyi? Evet dediler. O diyorsa doğrudur dedi. O diyorsa doğrudur. Ebu Bekir Sıddık nasıl bunu söyledi? Dedi ki ben onun Allah'tan vahiy aldığına inanıyorum. Kainatın sahibi olan Allah ile görüştüğüne inanıyorum. Nasıl olur da buna inanmam? Ben bunun çok daha ötesine inanıyorum. Allah Azze ve Celle her şeye kadir olduğuna inanıyorum. Onun da peygamber olduğuna inanıyorum. Böyle bir şey Allah için kolaydır. Bu olay, bu İsra ve Miraç olayı, Mekke'de iman etmiş olan bazı Müslümanların imandan dönmesine sebep oldu. Bir kısmı imandan döndüler ve tekrar kafir oldular, mürted oldular. Bu kadar da olmaz dediler. İmanlarından oldular. O yüzden Kur'an-ı Kerim bu olayı İsra suresinde anlatırken buna fitne der. Fitne, imtihan. Bu olayı Allah imtihan için yarattı. Kalbinde fitne olanların ortaya çıkması için. Allah'a hakkıyla iman etmemiş olanların ortaya çıkması için. Güya iman ettim diyorlar. Sonra böyle bir olaydan şüphe ediyorlar. Allah için bundan kolay ne var? Bu olay böyle bir kısım zayıf imanlıların dinden dönmesine sebep oldu. Ama Ebu Bekir'in de sıddık olmasına vesile oldu. Ebu Bekir o söylüyorsa doğrudur dedi. Sıddık oldu. Şüphe edenler dinden döndü, mürted oldular. Demek ki aynı olay birilerinin kafir olmasına sebep olurken birilerinin de imanda yükselmelerine sebep olabilir. Ve Efendimiz Mescid-i Aksa'yı anlattı. Sonra dediler ki bırak Mescid-i Aksa'yı, sen bize kervanımızdan haber ver. Şu anda kervanımız yolda geliyor, kervanımızı gördün mü? Evet dedi Peygamberimiz. Hatta kervandaki bir deve benim bindiğim Burak'ı görünce, Burak yanından geçince deve ürktü ve kaçtı. İnsanlar onu arıyorlardı, bulamıyorlardı. Ben onlara şu tarafta dedim. Geldikleri zaman sorun. Ve orada insanlar uyumuşlardı. Su tasının üzerini kapatmışlardı. Ben de susamıştım, onların tasından suyu içtim. Geldikleri zaman sorun. O tasta suyun eksildiğini görmüşler mi, görmemişler mi? Geldiklerinde sorun. Ve kervanın önünde bir boz deve, iki tane çuval var üzerinde, biri siyah biri beyaz. Gidin bakın kervanınız gelecek, bakın bakalım öyle midir değil midir? Ve kervandakiler geldiler. En önde peygamberimizin dediği deve, üzerinde iki tane çuval. Vallahi Muhammed'in dediği gibi çıktı demek zorunda kaldılar. Ve sonra kervandakilere sordular. Deveniz kayboldu mu? Evet dediler. Devemiz kayboldu. Sonra bir ses duyduk. Şu tarafta dedi, o tarafa gittik, deveyi orada bulduk. Sonra sordular, suyunuz eksilmiş miydi? Evet dediler, suyun üzerini kapatmıştık ama geldik su yok. Birisi içmiş. Ve bu olaylar peygamberimizin peygamberliğinin delili oldu. Fakat buna rağmen yine de sihirbaz dediler. Velid bin Mughireler yine sihirbaz dediler. İnnehu fekkere ve kaddar fe kutile keyfe kaddar summe kutile keyfe kaddar. Canı çıkasıca, gebertilesice ölçtü biçti, güya düşündü. Bu Muhammed'e Muhammed'e ne diyelim? Deli mi diyelim? Sihirbaz mı diyelim? Şair mi diyelim? Ne diyelim diye konuşuyorlardı. Bir düşüneyim hele, bana müsaade edin dedi. İnnehu fekkere ve kaddar. Düşündü güya. Çok düşündü, derin derin düşündü, ölçtü biçti. Gebertilesice, ne biçim ölçüp biçti. Sonra yine gebertilesice. Sümme kutile keyfe kaddar. Ne biçim ölçüp biçtim. Sümme nazar, sonra şöyle bir baktı. Ve dedi ki in haza illa sihrun yu'sar. İn haza illa kavlul beşer. Bu dedi etkili bir sihirden başka bir şey değil. Bu insan sözünden başka bir şey değil. Halbuki biraz evvel kendisi bu insan sözü olamaz demişti. Şair değil Muhammed demişti. Şimdi başka bir şey bulamayınca böyle söylemek zorunda kalıyordu. Bu etkili bir sihirdir. Miraç olayını da böyle yorumladılar. Böyle bir sihirbaz var mı dünyada? Kısa bir süre içerisinde oraya gitmiş ve gelmiş. Yolda kervanı tarif ediyor. Mescid-i Aksa'yı tarif ediyor. Cenneti cehennemi tarif ediyor. Böyle bir sihirbaz var mı dünyada? Böyle bir şeyi başarmış bir sihirbaz var mı dünyada? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kadar büyük bir mucize gösterdiği halde yine de iman etmediler. Çünkü hayatlarını değiştirmeyi göze alamıyorlardı. Mesele buydu. Onun sihir olmadığını biliyorlardı. Musa aleyhisselama da sihirbaz diyordu Firavun. Sihirbaz devrim yapmaz. Hangi sihirbaz dünyada devrim yapmış? Madem sihirbaz diyorsun, o zaman neden Musa'dan korkuyorsun? İnsanların iman etmesinden korkuyorsun. Hangi sihirbaz dünyaya kriterler getirmiş? İnsanı insan yapan değerler ortaya koymuş. Hangi sihirbaz denizi yarmış? Hangi sihirbazın elindeki değnek ejderhaya dönüşmüş? Hangi sihirbaz Hazreti İsa gibi ölüleri diriltmiş? Hangi sihirbaz peygamberimiz gibi Miraç olayına şahit olmuş, böyle bir olay gerçekleştirmiş? Biliyorlardı. Ancak hayatlarını değiştirmek onlara çok zor geliyordu. Hayatlarına karışılmasını istemiyorlardı. O yüzden bütün bu hadiselere ve mucizelere rağmen kabul etmediler. Hatta kabul etmiş olanlardan bir kısmı dinden döndüler. Ama bu arada Allah Azze ve Celle samimi Müslümanları da ortaya çıkardı. Sıddık makamına onları ulaştırdı. Kıymetli kardeşlerim, Miraç'tan almamız gereken mesajlar elbette ki bundan ibaret değil. Fakat süremiz yettiği kadarıyla bazı konulara temas etmeye çalıştım. Cennet ve cehennemle ilgili her bir peygamberimize gösterilmiş olan her bir olay bir mesajdır. Zina edene nasıl muamele edilmektedir cehennemde? Faiz yiyene, gıybet yapana, suizanda bulunana, yetimin malını yiyene, şirk içinde olanların affedilmeyeceğine, elhasılı cennet ve cehennemle ilgili gösterilmiş olan bütün sahneler peygamberimize verilmiş olan bir mesajdır. Ümmetine verilmiş olan bir mesaj idi. Ve bu olayla Allah Azze ve Celle Müslümanlara Mescid-i Aksa'yı da hedef olarak göstermişti. Ve bu olayla Müslümanlara moral verildi. Ve Allah Azze ve Celle hem kendi kudretini ispat etti, hem peygamberinin makamını ispat etti. O gün belki anlaşılmadı, böyle bir şey gerçek midir? Ama bugün insanlar bile uçaklarla gidebiliyorlar. Belkıs'ın kıssasında Belkıs'ın tahtını ilim sahibi birisi bir anda göz açıp kapayana kadar Yemen'den Süleyman Aleyhisselam'ın bulunduğu Mescid-i Aksa'nın oraya kadar taşıyıverdi. Arası yaklaşık olarak bir aylık mesafeydi. 900 kilometre, 1000 kilometre en az, belki çok daha fazla. Aslında haritaya bakarsanız 3000 kilometre kadar da diyebiliriz. Bu kadar uzun bir mesafe göz açıp kapayana kadar, göz açıp kapayana kadar bir anda önüne gelmişti Belkıs'ın tahtı. Peygamberimize neden böyle bir mucize verilmesin? Hazreti Süleyman'a verilir de peygamberimize verilmez mi? Bugün insanlar bile uzak mesafeleri kısa zamanda alabiliyorlar. Bundan 200 sene evvelki insanlara söyleseydiniz uçak, havada uçacaksınız ve yemek yiyerek uçarak gideceksiniz deseydiniz size deli derlerdi. Ama bugün hakikaten uçakta yemek yiyerek gidebiliyoruz. Saatte 800 kilometre, 1000 kilometre hızla gidebiliyoruz. Belkıs'ın kıssasında bir anda ışın hızıyla tahtın getirildiğini görüyoruz. Peygamberimizin de aynı şekilde ışın hızıyla Mescid-i Aksa'ya, oradan da bütün göklerden yukarıya çıkmasına şaşmaya gerek yok. Allah Azze ve Celle'nin ilmi geniştir ve Allah'ın rahmeti de büyüktür. Allah Azze ve Celle almamız gereken mesajları alabilmeyi bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.